Bu bir tekrar yayındır.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Herkese merhabalar. Radyo Gol'de 92.2'de 3'ü bir arada programında ben Yakup Çınar, Ahmet Konanç ve Murat Özen'le birlikte 2 saat boyunca gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Bu arada bir şehirde daha yayına girdik, doğru mu?
Doğru abi, Antalya'da da artık yayındayız.
Şeyi ver abi, frekansı.
Frekansı hemen vereyim.
Harika.
Ben frekanslarımdan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Öyle. 2 saat boyunca Ahmet Konanç'a Allah yardım etsin bu yayında.
Yo abi, Ahmet Konanç objektif bir gazeteci. Bugün Fenerbahçe eleştirilmesi gerekiyorsa ben onun eleştireceğine inanıyorum. Dün Konya'da istifa edecek misiniz diye
Ahmet Konanç'a.
Ahmet Konanç orada olsaydı o soruyu sorardı bence. Bir tane basın mensubu soru dahi sormuyor. Orada Alper Yemenici'ler uyanıklık yapıyor. Hemen hocanın çok kısa açıklamasından sonra hocayı alıp götürüyor abi. Kurtarma operasyonu.
Emin misin böyle bir şey olduğuna? Nasıl? Hoca oraya erken geliyor.
Boştu. Röportaja. Kimse yokmuş.
Ondan boş. Kimse gelmedi ya da öyle bir uyanıklık falan yok orada.
Nasıl yani?
Dışarıda bekliyorlar orada.
Peki bir şey diyeceğim sana abi. Hoca gelecek oraya, hı-hı, ve gerçekten basın mensuplarının orada olmasını istiyorsan bir tane adam gönderirsin ya da Alper Yemenici'ler kalkar bir tane muhabiri arar, herkes oraya gelir abi.
Niye özellikle arasın ki? Zaten moraller bozuk. Oradalarsa oradalardır. Değillerse değillerdir. Abi. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Dün orada soru sormaya gerek yoktu. İsmail Hoca'nın sorudan bağımsız istifa etmesi gerekirdi. Dünkü matematik hesabını ben hocanın anlamadım. Ben bile kara tahtamı alıp böyle matematik hesabı yapmadım ya. Ne matematiği abi?
Senin mesela...
Ama bir şey söyleyeyim. Bu benim için sürpriz değil, biliyorsun. Ben geçen hafta da söyledim. Galatasaray şampiyon olacak. Seneye de Galatasaray şampiyon olacak ve 5. yıldızı takacak. Ama bunun sebebini sadece sahada aramıyorum. Evet, eleştireceğim ama sağ dışı faktörleri de konuşacağım. Fakat bugün İsmail Hoca'nın istifa edecek misiniz sorusunu beklemeden istifa etmesi gerekirdi. Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçelilerde büyük bir takımdan bahsediyorum. Takımda mental düşüş var. Hocalar aralarındaki bağlar tamamen kopmuş. Bak, tamamen diyorum. Fenerbahçe'nin Kayseri ve özellikle Galatasaray maçına farklı bir geçiş dönemi hocasıyla çıkması lazım. İsmail Kartal'la özellikle yabancı oyuncular arasındaki sıkıntının Galatasaray maçında çok olumsuz bir skora dönmesinden endişeliyim.
Evet, az önce söylemiştik. Radyo Gol bir şehirde daha yayında. 92.2 İstanbul, 92.6 Ankara, 105.7 İzmir, 88.6 Adana, 104.5 Eskişehir, 98.7 Antalya. Bunların dışında da bizi internetten dinleyen tabii ki bir sürü dinleyicimiz var. Bütün detayları konuşacağız. Murat Özen.
Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Artık Galatasaray bu saatten sonra bu maçı, yani bu şampiyonluğu vermez. Bunu az çok herkes biliyor. İsmail Kartal'ın iyi bir teknik adamı olmadığını ben burada haftalarca söyledim. Ama tabii Fenerbahçe camiası da haklı olarak bir şekilde hocasını ayakta tutmak zorundaydı ve kenetlenmek zorundaydı. Çünkü liderleri Ali Koç böyle bir karar almıştı. Ya buna saygı duymak lazım ama abi nasıl verdiniz şampiyonluğu ya?
Şimdi sen mesela şampiyonluğu, bak ben,
sen tatilden mi döndün?
Abi bir şey ben diyecektim. Galatasaray puan kazandıktan sonra sen bir yaz esmerleşmişsin. Yanmışsın biraz.
Yanmış. Küçük bir dalyan yaptık. Ben
Ahmet Konanç yanmış.
Temmuz ve Ağustos.
Yakışmış ama abi. Evet, evet. Tatlı bir şey olmuşsun.
Temmuz ve yok, lollipop olduk. Yok, top şeker olduk. Gel yala.
Yok canım.
Gel. Abi, abi yakışıklı olmuş. Abi esmerleşince yakışıklı olmuşsun. Ya seni övmek de suç Ahmet Konanç ya.
Ya sen bana takılıyorsun, ben de sana takılıyorum. Biz birbirimizi seviyoruz. Şöyle. Konu başka oldu ama söyleyeyim. Ben Temmuz ve Ağustos tatillerinden nefret ediyorum. Neden?
Neden abi?
Abi, öyle kalabalık oluyor ki.
Doğru.
Yani İstanbul'un yoğunluğunu oraya götürüyorsun.
Peki su soğuk olmuyor mu abi? Su soğuk olmuyor mu?
Suyun soğuğu zaten makbuldür. Hocanın da taktik dinlemi makbuldür.
Evet, biz burada haftalarca bunu anlattık. Evet,
dur abi, bir şey anlatayım ya. Şuraları
tamam,
bir anlatayım.
Ama devam edelim buradan.
Buradan devam edeyim bak. Mesela Akyaka'ya mutlaka o yol üstünde uğrarım ben. Bu sefer dönüşte uğradım. Abi bak, okullar açık. Sırf pazar günü diye özellikle İzmir ve çevre illerden gelenlerle yine tıklım tıklım olmuş. Bunun bir de Temmuz'unu, Ağustos'unu ben düşünemiyorum. Böyle bir tatil şekli yok arkadaşlar. adım adım yürüdüğün zaman bunun adı tatil olmaz. Mayıs'ta kaçıyorum, Eylül'de kaçıyorum. Ya o yüzden böyle Mayıs ayında bir imkan oldu. Gittik, geldik. Ama dediğim gibi su soğuktu. Suyun soğuğu, hocanın da ilişkileri ve taktik bilgisi iyi olanı makbul. Sıcak suda tatil olmaz.
Bunu şimdi mi anladınız Ahmet?
Ben bunu hep söylüyorum.
Yok, hep söylemiyor. 2-3 haftadır şimdi söylüyorsun.
Senin getirmeye çalıştığın yeri biliyorum.
Yok, getirmeye çalıştığım yer değil. Hayır.
Söylemiyorum ben bunu.
Hayır. Ben bir özet yapayım mı?
Bir cümle söyleyeyim.
Tabii.
Buraya ben bir imzamı, yani burada ne anlatmak istediğimi söyleyeyim. Tabii. Bana göre İsmail Kartal başarısız bir süreç geçirmiştir ama birinci sebep değildir. Fenerbahçe'nin bugün hocası şampiyon hoca Okan Buruk olsa Fenerbahçe yine şampiyon olamazdı.
Olurdu, olurdu.
İsmail Kartal bu Galatasaray'ın hocası olsa İsmail Kartal Galatasaray'da yine şampiyon olurdu. Ha,
olamazdı abi.
Tamam, o senin fikrin.
Olamazdı.
Ya. Ben de böyle bağlıyım, sen devam et.
Daha önce nerede şampiyon oldu mesela İsmail Kartal? Hı? Hiçbir yerde şampiyon olamadı abi. Okan Buruk Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı.
O dönem Başakşehir'in şampiyon olması
şimdi,
lazımdı.
Bir dönem önce
Başakşehir'in elinden Galatasaray şampiyonluğu alınca o son maçta çıkan olaylarla da birlikte ertesi sene de artık Başakşehir'e yolları biraz daha temizlendi yani.
Ben müsaadenle...
Ama Fenerbahçe'nin yolları hiç temizlenmiyor.
Müsaadenle bir özet geçeyim. Geçen sezon derken sezonun başında Galatasaray seçim olduğunda direksiyonun başına Erden Timur geçtiğinde bence bu iki sezonun kırılma anı Abdülkerim Bardakçı transferidir.
Doğru.
Niye? Oraya geleceğim. Niye? Çünkü
ama Yakup bu sezonda Fenerbahçe'nin stoper attı, çağ atladı, yine şampiyon olamadı. Demek ki kırılma olayı.
Ama bir devam edeyim abi.
Topçu mopçu hoca. Ama hocam. Erden Timur da değil.
Ama ben nereye geleceğim?
Erden Timur da değil. O direksiyonun sizde olması.
Tamam abi.
İstenen bir mevsimden
bir
geçiyoruz
şey
yani.
İstenen mevsim değil. Bir müsaadenle anlatayım, ondan sonra sen söyleyeceklerini söyle. 2 saat program biliyorsun. Ondan sonra şöyle. Abdülkerim Bardakçı transferi kırılma noktası. Bence Fenerbahçe alsaydı işler çok daha farklı değişebilirdi. Çünkü Abdülkerim Bardakçı'yı alırken Galatasaray menajer Uğur Avadan'la Erden Timur'un ilk transferi menajer Uğur Avadan'la tanışıyor. Uğur Avadan o gün Abdülkerim Bardakçı transferinde menajer sözleşmesinde 1.7 milyon TL yazılması gereken sözleşmeye 700 bin TL yazılıyor ve bu sözleşme Uğur Avadan'ın önüne gelince Erden Timur da var yanında. Diyor ki sözleşme yanlış yazılmış ama diyor ki ben bu 1 milyonu almıyorum. Çünkü transfer sürecinde Erden Timur Galatasaray Kulübü bize sıcaklık gösterdi. Abdülkerim Bardakçı buraya geldi. O yüzden bu 1 milyonu ben sizden almıyorum diyor. 700 bin TL alıyor. Sonra Erden Timur'la Uğur Avadan arasında bir ilişki gelişiyor. Sonrasında George Gardi ile tanışıyorlar. Devamında Torreira, Icardi, Sergio Oliveira, Mertens böyle uzayıp giden bir transfer listesi ama tabii ki Galatasaray'ın hocası Okan Buruk o dönemde, o belli. Yıldızlar topluluğu bir kadro kurdu Galatasaray. Fenerbahçe tarafında Jorge Jesus getirildi ama transfer tamamen ona ihale edildi demeyelim ama yetki ona verildi. O da Fenerbahçe'nin oyuncusu olmayan, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyamayacak bir kadroyla lige girdi. Geçen sezon Galatasaray şampiyon oldu. Bu sezon Fenerbahçe Galatasaray'dan kopya çekti. Şöyle kopya çekti. Camiayı bilen altyapımızdan bizim evladımız bir teknik direktör dedi. İsmail Kartal'ı getirdi. En büyük hatayı orada yaptı. Devamında İşte onların Icardi gibi bir golcüsü var. Biz Edin Dzeko'yu getirelim. Tamam. Galatasaray'ın istediği oyuncular var. Onlara aday olalım. Onları almaya çalışalım. Gayet doğal karşılıyorum. Çok iyi kadro kurdu Fenerbahçe. Hatta hep söylüyorum. Fenerbahçe'nin kadrosu bence Galatasaray'dan daha iyi. Ama teknik direktör anlamında sıkıntı var. Okan Hoca'nın Galatasaray'da o gösterdiği etkiyi İsmail Kartal maalesef gösteremedi. Bunu ne takım içerisinde, ne teknik taktik anlamda, ne medya önünde. Ya ben İsmail Hoca'nın mesela bir tane açıklamasını hatırlamıyorum. Şu an İsmail Hoca Fenerbahçe'den gittikten sonra şampiyonluk puan hesaplaması akıllara gelecek. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor açıklaması gelecek. Onun dışında bir tane böyle yere basan açıklama yok. Bir tane camiayı sürükleyecek açıklama yok. O yüzden büyük hayal kırıklığı. Ama orada şimdi İsmail Kartal'ın tercih edilmesindeki sebep şuydu. Geçen sezon Özellikle Jorge Jesus işine çok fazla kimseyi karıştırmıyordu abi. Ama İsmail Kartal biraz müdahale edilebilir teknik direktör. Ben öyle bakıyorum. Zaman zaman bu müdahaleyi de yaptı zaten Fenerbahçe yönetimi Sayın Ali Koç. O yüzden İsmail Kartal'la çalışmayı seçtiler. Ama kırılma noktası yabancı VAR hakemleri. Yabancı VAR hakemleri kırılma noktası. Ben şunu 2 hafta önce söylüyordum zaten. Yabancı VAR hakemleri gelmeseydi Galatasaray şu an 10 puan öndeydi. Bugün de şunu söylüyorum, 15 puan öndeydi Galatasaray. Yabancı VAR hakemleri geldikten sonra Fenerbahçe'nin penaltı, kırmızı kart, joker hakları ortadan kalktı. Fenerbahçe sahada mücadele edip kazanmak zorunda kaldığında kazanamadığını gördük. Sivas maçını gördük, Konyaspor maçını gördük ve geçmiş olsun İsmail Kartal'ı.
Konya maçında
İsmail
yabancı varlık bir şey olmadı. Bir tane Sivas maçı oldu. Yerli varlarla Galatasaray'ın ne maçları
olmadı
aldığında
zaten.
Tek tek çıkarırsak.
Evet, olmadı. Zaten olsaydı yani, evet. Olsaydı penaltı da verilirdi. Kırmızı derdi, kartla çıkardı. Bir saniye abi.
Bir şey söyleyeceğim. Antep
İsmail Kartal'ın
ne olduğunu biliyorsun
İsmail
değil mi?
İsmail Kartal.
Ya Yakup sabahtan beri bir saniye diyorsun da 10 dakikada sana yani bıraktık mikrofonu. Adam konuşunca bir dakika diyor.
İsmail Kartal Olympiakos maçından sonra istifa etmeliydi. Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında bence bu kadroyla yine kalırdı. Ne Sivas maçında ne de Konya maçında puan kaybetmezdi.
Olympiakos maçı ile konusunda Ahmet abi ben de Yakup'la aynı fikirdeyim. Yani Olympiakos maçından sonra İsmail Kartal'ı göndermesi lazımdı Beşiktaş Fenerbahçe kulübünün.
Şimdi bitimi 3 hafta kala Fenerbahçe'nin puanı kaç şu anda? 90. Müthiş bir puan mı? Müthiş bir puan. Şimdi böyle bir bitimi 3 hafta kala 90 puan toplamış bir takımı başarısız sayamayız.
Tamam, o zaman Galatasaray 90,
dakika,
96
dur,
abi.
Anlatacağım babacığım. Bana göre futbolcular gerekeni yaptı. Fenerbahçe'nin içeride kaybettiği Samsun Alanya maçları değil sorun. Galatasaray'ın kazandığı bazı ilginç maçlar. Şimdi yabancı var diyor ya, bak yabancı var geldi hata yaptı onda da puan kaybetti diyor. Evet hataydı, yabancı var hata yapabilir. Fenerbahçe hatada değil. Fenerbahçe ön yargıda. Galatasaray'ın VAR hakemleriyle aldığı, rakiplerin alamadığı penaltılar, kartlar, buralara gelirsek iş Joker'den Moker'den Fenerbahçe'nin Joker'i elinden alındı yabancı var gelince falan farklı bir yere gider. Tekrar ediyorum. Bitime 3 hafta kala 90 puana ulaşmış bir takımı normalde başarısız sayamayız. Bu yüzden bana göre Fenerbahçe'nin futbolcuları gerekeni yapmış demektir. Ancak teknik direktörden de öte sizinle yarışan her takımın arkadan itilmesini engelleyemediğiniz 6 yıldan sonra seneye de aday olursanız ne değişecek, neyi değiştireceksiniz? Hiçbir şey. Galatasaray 5. yıldızı da takacak. Tamam, bu takıma bir şey diyemezsin ki. İşte hoca hata yaptı mı hoca. Okan Buruk'un hiç mi hatası yok? Elinden uçup giden Kayseri maçı son dakika, VAR'dan gelen penaltı, yabancı var olsa onu vermezdi mesela. O zaman yabancı varı başka konuşurduk. Çarpıtmaya gerek yok. Fenerbahçe yönetimi 6 yıldır ilk defa bu kadar iyi kadro kurdu. Ama bunu da saha dışını 6. yılda da toparlayamayarak destekleyemedi. Ben dün sahada iki tane şey
abi
gördüm.
Abi son dakika var. Galatasaray Fenerbahçe maçına deplasmanı 2400 taraftar alınacağı açıklandı.
Onlar da gelmişti. Normal. Şimdi ben dün maçta oyuncuların vücut dillerine bakınca iki tane şey gördüm. Bir, İsmail Kartal'la bağların çok ciddi zedelendiğini gördüm. İki, biz bu maçı kazansak bile Trabzon'da yapılmak istenen yapılamayan, Sivas'ta yapılan bir başka şeyi bize Kayseri'de ya da Galatasaray maçında yine yapacaklar ruh hali gördüm. Bu iki detay çok önemli. Bu bir yılgınlıktır. Bununla ilgili haftalar öncesinde bir uyarı yapmıştım. Fenerbahçeli oyuncularda biz ne yaparsak yapalım işte kart adaletsizliği, bugün Galatasaray, geçen sene işte Galatasaray, ondan önce Trabzon, ondan önce Beşiktaş, her daim kiminle yarışıyorsak bize yaşatılıyor duygusu var. Bu da bir yılgınlığa neden olur demiştim. Ben bunu Fenerbahçeli oyuncularda görüyorum. Şimdi ben mesela sarı kartları çok taktım. Fırat Aydın'ı söylemeden önce taktım. Çok da önce söyledim biliyorsun. Bu sarı kartların ciddi bir şey olduğunu. İnsanlar dalga geçiyor. Aa, sarı kart çok mu önemli? Bak, bir sarı kart bir oyuncuyu oyundan düşürür. Diğer takıma vermediğin sarı kart tekme tokat oynamasına rağmen cesaretlendirir. Ona göre de rakiplerini de ona göre moda sokar ya da moddan çıkarır. Şimdi bu işin bir parçası. Ben bunu hep referans olarak söylüyorum. Fırat Aydınus penaltılardan daha önemlidir sarı kartlar dediği zaman insanlara yeni bir aydınlanma geldi. Dolayısıyla hocayı, başkanı, her şeyi eleştiriyoruz ama saha dışı gerçeklerini unutmamak lazım. Benim burada laf söyleyeceğim en son grup futbolcu grubudur. Bana göre Fenerbahçe takımı Trabzon'da yapılmak istenenlere rağmen o maçı 2-2'den de çevirerek alarak bana göre bu sezonun şampiyonu olmuştur. Trabzon'da çok büyük olaylar oldu. Unuttuk, unutturulmaya çalışılıyor. O gün güvenlik önlemlerinin yetersizliği, sahaya giren maskeli şahıs, onun maratonda uzun süre durması, o gün Fenerbahçe'nin ipi çok birçok Trabzon maçı ve sonrasında olduğu gibi orada çekilecekti. O yüzden o maçı kazanmış, o ortamdan çıkmış futbolcu grubu bana göre şampiyondur. Gerisini yönetim çözecek. 6 yıldır çözememişsin abi. Ve bir şey söyleyeyim. Hayat biraz da ilişkilerle yürür. Yani iki çeşit çözme yöntemi vardır. Kavga edersin ama kavgayı kazanırsın. Olmuyor, diyalogla çözersin. İkisini de Fenerbahçe yönetimi denedi. Demek ki o zaman ne yapmak lazım? Ne dedi Sayın Ali Koç? Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar diye ben mi söyledim? Ben mi söyledim abi? Sayın Başkan söyledi. Ve bir şey söyleyeyim. Sayın Ali Koç da geçen 6 yılda en az 2 tane şampiyonluğu hak etti. Onun adına da çok üzgünüm. Maddi manevi çok şey verdi. Ama bazen bir nefes alıp belli bir süre kenarda durup izlemek lazım. Bazen güneşin yeniden doğmasını beklemek lazım.
Ahmet Konanç ağlama demişler.
Ya çok ayıp, şu kadar konuşuyorum.
Sen, ya adam neler konuşuyor, seni söyledim lafa bak.
Abi yorum ben söylemiyorum.
Sen bende bir ağlama görüyor musun? Ben haftalar önce... Sen,
ya adam adamda ne ağlama, adam gitti Dalyan'la tatil yaptı ya.
Hayatımın en rahat dönemi ya. Ben biliyorum çünkü yaşanacakları.
Bitmişsin abi, bitmişsin.
Hiç bitmiş gibi bir halim olduğunu düşünüyorum.
Ama Ahmet abi bugün şunu fark ettim kapıdan girdiğimde. Evet. Moralin çok bozuk. Starbuck şey marka adını veremiyor. Bir kahve yerinden vişneli bir şey almışsın.
Evet.
Kendini mutlu etmeye çalıştın ama çok mutsuzsun içinde abi.
Bir şey söyleyeyim. Mutsuz değilim. Ben nice kaçan şampiyonlukta çok bir hafta bir ay kendimi toparlayamadığım oldu. Ama ben bu sezon hayatımın en rahat kaçan şampiyonluk sonrası yayıncılığını yapıyorum. Çünkü biliyordum. Bak seneye de Galatasaray şampiyon olacak.
Evet
çünkü
abi.
Çünkü sen
ama
çözemiyorsun saha dışını.
Hayır abi, saha dışı
sen
değil.
Sen son dakikada penaltı alıyorsun. Bana göre penaltı Kasımpaşa maçı ama tartışmalı. 15 dakika önce gerçek penaltını vermiyorlar. Galatasaray öyle bir algı yapıyor. Federasyon öyle bir Mehmet Büyükekşi Rıva'ya kapıları tekmeleyerek giriyor ve beni camiamla karşı karşıya getirecekler diyor ki haksız çıkıyorsun. Karagümrük maçı. Karagümrük'ün gerçek bir penaltısı verilmiyor, doğru. Galatasaray onun üzerinden açıklama yapıyor. İbanoğlu'na Büyükekşi'nin talimatıyla İbanoğlu yazı yazıyor. Fenerbahçe aleyhine hakemlerin, bak ikinci olay bu. Dikkatini çeker gibi. Halbuki o maçta da senin de penaltın verilmemiş. Onu da anlatamıyorsun. Ya sen algı yönetiminde zayıfsın. Galatasaray'a karşı. Federasyonla kavga ettin olmadı. Federasyona sürekli mektup yazdı ya Fenerbahçe bir yere. Hatırlıyor musunuz? Mektup evet. Yazdık. Ya mektuplan falan anlar mı bunlar?
Anlamaz.
Kavga etme şeklin de demek ki yanlış. Mücadele şeklin de yanlış. Demek ki abi değişim zamanı.
Peki abi sonuç, ben de onu soracaktım.
Yoksa Sayın Ali Koç'un, özür dilerim bak bunu tamamlayayım ama. Sayın Ali Koç'un en az iki tane hak ettiği şampiyonluk var. Çok net. Bak çok net. Biri Trabzon'la yarışırken, tamam mı? Biri de özellikle iyi takım kurmuşken bu sezon. Beşiktaş olduğunda yine hakem hataları vardı ama Trabzon'la yarıştığı ve Galatasaray'la bu sezon iyi kadrolu yarıştığı kadar çok büyük aleyhin hatalar yoktu. Olabilecek peki, kadar
aday
vardı.
Aday olacak mı abi?
O dönem Emre Belezoğlu'nun takımı içeride Sivas'ı yense Fenerbahçe Kayseri'de yenecek, şampiyon olacaktı. Onu saymıyorum. Yani Beşiktaş sezonunda Beşiktaş hakem avantajını yanına aldı ama bu olabilecek boyuttaydı. İyi takımdı Fenerbahçe'den, normal. Ama Trabzon'la yarışırken ve bu sezon iyi takım kurmuşken Fenerbahçe çok net hakem doğramasına, federasyon doğramasına oldu, giyotine çekildi. Ama bunda da yine yapana ben suç bulmuyorum. Yaptırana kabahat buluyorum. Yaptırmayacaksın abi.
Peki,
engelleyeceksin.
Aday olacak mı Ahmet abi, Ali Koç? Yani veya aday olmalı mı? Olursa
bugünkü
seçilir mi?
Bugünkü durumu anlatmak durumundayım. Evet, yarın da olur bilmem.
Bugünkü durum.
%1 milyon Ali Koç aday. %1 milyon Sayın Aziz Yıldırım aday.
Oo. Aziz Yıldırım.
Evet. Adaylık konusunda çok
bomba
ciddi çalışmaları
son dakika
var.
Verelim
yok,
abi.
Son dakika değil.
Abi yani. Önemli abi haber abi. Aziz Yıldırım'ı.
Adaylık çalışmaları içinde
bence,
çok ciddi.
Abi bence Aziz Yıldırım. Ali Koç'un karşısına bence çıkmaz abi. Burada Ali Koç'un
niye çıkmasın?
Bak Ali Koç'un bir duruş sergileyip bırakması gerekiyor abi.
Peki bir şey söyleyeceğim. Niye Ali Koç'un karşısına çıkmasın abi Aziz Yıldırım?
Baba şöyle söyleyeyim. Son dönemde kulübe üye yapılan herkesi Ali Koç üye yaptı.
Abi ne alakası?
Ali Koç tamam bak şey doğru. Bak, ay Yakup'un yakaladığı pozisyon. Abi.
Bak Aziz Yıldırım aday veren arkadaşlar bile bir... arkadaşlarımın içinde bile şu anda eleştirenler var. Fenerbahçe'de öyle bir şey yok ya. O aday yaptı, bu aday yaptı, gidecek ona oy verecek.
Abi bak Beşiktaş'ta bu vardı. O şey, blok oylar bilmem ne oylar Hasan Rat döneminde bitti abi. Taraftar geldi, yeni adaylar geldi, dedi ki yeter, fişi çektiler. Bence Ali Koç, Aziz Yıldırım çıkarsa Ali Koç'un ben seçimi ihtimalinin çok çok az olduğunu düşünüyorum.
Abi ben şunu anlamıyorum. Bak İsmail Kartal.
Abi inşallah Ali Koç seçilir. Ben onu da Ali Koç'u isterim. Aha, gelsin.
Ben de istiyorum. Gelsin. Aziz Yıldırım gelmesin. Galatasaray taraftarı da istiyor.
Evet.
Çünkü Ali Koç başarısız oluyor.
Başarısız
ya
oluyor.
Bir şey diyeceğim. Sana büyük saygı duyuyorum. Çünkü eleştirmen gereken yerde eleştiriyorsun. Hoca tamam. Baba bir şey diyeceğim. Sayın Ali Koç 6 yıldır bu kulüpte başkan. 6 yıldır başarılı olamadın abi.
Onu diyorum.
Bırakman gerekiyor.
Ama başarı...
Artık bırakman gerekiyor abi. Sen normal şartlarda Galatasaray, Beşiktaş, X bir kulüpte bu kadar süre şampiyon olamazsan. Çünkü yani bu spor kulüplerinde...
Ama şöyle neden olduğunu söyleyeyim sana.
Ekonomik güç.
Tamam bak, neden olduğunu, neden 6 yıllık başarısızlığa rağmen hala aday olabilir de kazanabilir diyoruz biliyor musun? Şimdi Fenerbahçe'de sen bunu kabul etmiyorsun da ben söyleyeyim fikrimi, pencereyi söyleyeyim sana. Tamam. Baktığımız pencereyi. Fenerbahçeliler şunu çok iyi biliyor. Biz özellikle engelleniyoruz.
Abi nereye engelleniyorsun?
Bir dakika dur ya. Fikrimi söyleyeyim.
Al kafa kafaya puana geldin. İkişer maç oynanıyor geldi. Abi ne oldu?
Ya ne kafa
Sivas
kafa...
maçında berabere kaldın abi. Konya maçında
ya, bir tane maç oldu, iki tane maç oldu. Senin maçı. Kaybetmen abi, gereken bir sürü maç vardı. Yapma şimdi.
Nerede var abi?
Bir sürü maç var. Varın müdahale etti. Şimdi onu anla. Onu tartışırsak çıkamayız oradan. Sen bana dedin ki nasıl oluyor bu dedin değil mi?
Evet.
Ben
devam.
De Fenerbahçeliyim.
Tamam.
Kongreyesiyim. 25 yılımı da bu mesleğe verdim. Camiayı az çok tanıyorum. Sokaktaki Fenerbahçelilerin görüşünü söylüyorum. Tamam mı? Hepsi değil tabii. Fenerbahçeliler şuna inanıyor. Sen inanmıyor olabilirsin.
Tamam.
Fenerbahçeliler diyor ki kardeşim biz engelleniyoruz. Evet başkanın kötü kadro kurduğu zamanlar var. Evet hocaların iyi olmadığı zamanlar var. Ama özellikle bu sezon biz hemen hemen her şeyi doğru yaptık. Hoca diyebilirsin. 90 puan toplamış. Demek ki birinci sebep hoca değil. Sebeplerden biri. Toparlıyorum. Biz engelleniyoruz duygusu var. Engellendiği için Fenerbahçe... Öyle büyük kesim bunu hissettiği için tepki olarak, tamam mı, başkan değişiminden ziyade bir direniş ruhu ortaya koymaya çalışıyor Fenerbahçe'nin iç yapısı. Şimdi psikoloji bu, ama o da biraz kırıldı şimdi. Nedir artık yeter diyor insanlar. Hani biz çocukluğumuzda, gençliğimizde bu kadar kupadan uzak kalmadık, kendimizi geçtik, çocuklarımız artık yeniden kupa görsün, bazı şeyleri yöntemleri değiştirmenin vakti geldi diye düşünen insanlar da var. Ha bu iyi bir şey mi? Bu biraz yenilmeyi kabul etmek anlamına da gelebilir bazıları için. Bakıyorsun abi, yenilmeyi kabul edenler kupaları müzelerine dolduruyor. Şimdi bir kafa karışıklığı var, tamam mı? Şimdi bakış açısını söylüyorum. Sen tamam. Farklı konuş.
Eyvallah, eyvallah. Ben de şunu söyleyeyim, araya gidelim, ondan sonra devam edelim. Bence şampiyon olamayınca uydurulan bahane bu. Bizi engelliyorlar. Fenerbahçe taraftarına da bunu yedirmeye çalışıyorlar ama bu sefer Fenerbahçe taraftarı bence yemeyecek. Bir dinleyicimiz demiş ki, hani bana gelen eleştirileri de okuyorum bu arada. Ya Allah aşkına buraya kendini gazeteci zanneden ukala, holigan Yakup Çınar'ı getirmeyin demiş.
Doğru söylemiş.
Sevgiler, saygılar.
Doğru söylemiş.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor. Adana deyince aklınıza ne geliyor?
Sıcak, kebap, adliye, bici bici, Adana Spor.
Demir Spor baba.
Muzlu süt.
Müslüm baba.
Seyhan Ceyhan.
Güneş.
Türkü.
Siz istersiniz de biz gelmez miyiz? Adana deyince aklınıza bin bir türlü şeyin gelmesi gayet doğal. Artık aklınıza Adana deyince bir şey daha gelecek. Memleketin en renkli şehirlerinden Adana'ya, Türkiye'nin en genç spor radyosunu getiriyoruz. Radyo Gol 88.6'da artık Adana. Adana. Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Radyo Gol'de 92.2'de, Ankara'da 102.6'da, 105.7 İzmir'de, 88.6 Adana'da, 104.5 Eskişehir'de, 98.7 Antalya'dayız.
Evet.
Dün Sergen Yalçın, Galatasaray Fenerbahçe'yi yine konuşuruz abi.
Tamam.
Murat kızıyor sonra, Beşiktaş'ı konuşmuyoruz, beni konuşturmuyorsunuz deyip tribine girip stüdyoyu terk ediyor biliyorsun. Kaçıyor stüdyodan. Sergen Hoca devam etmeyeceğini söyledi.
Evet.
Bence şu an Beşiktaş teknik direktörlüğü için en doğru aday. Ama yönetim ne düşünüyor yani?
Abi başkan Sergen Hoca ile bir görüşme gerçekleştirdi telefonda. İşte ben dedi Nuri ile görüşeceğim dedi. Daha sonra seninle görüşeceğim dedi. Ama biraz görüşme olumsuz geçti. Sergen Yalçın açısından. Biliyorsunuz Sayın Başkan Nuri Şahin'le Almanya'da yaklaşık bir saatlik görüşme gerçekleştirdi ve projeyi dinledi.
Yağız'ı tebrik edelim. İyi koy yazmış.
Evet, Yağız Sabuncuoğlu iyi
haber verdi. Eleştiriyoruz, ediyoruz zaman zaman ama bravo.
Daha sonra İstanbul'a döndü başkan. Tabii orada birçok görüşme yaptı başkan. Yönetim kurulunda Nuri Şahin ismi gündeme gelecek. Klopp'un yardımcısı Linders gündeme gelecek. Belki Şenol Güneş gündeme gelebilir. Çünkü kulislerde Şenol Güneş'le alakalı çok konuşmaların olduğu kulağımıza geliyor. Çünkü camiaya yakın bir insanız. Herkes arkadaşımız orada.
Sıkıntı olmaz mı abi?
Ya sıkıntı olur mu olmaz mı ben yorumlamayayım. Şimdi o zaman derler ki sen
istemiyorsun
derler. Sergenci. Algı yapıyorsun derler. O yüzden ben yorum yapmayayım. O Beşiktaş yönetiminin vereceği bir karar. Tabii Beşiktaş'ta Yakup aslında en önemli gün, özellikle bu dönem, Beşiktaş tarihinin en önemli günü bugün. Beşiktaş kupada Ankara Gücü maçına çıkıyor ve Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip bu kupayı kazanması gerekiyor. Çünkü bu gelecek olan hocayı da etkileyecek. Yani Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında olması, gelecek olan hocayı, oyuncuları, işte gidecek oyuncuları, her şeyi etkileyecek bir maç bu. Beşiktaş'ın bu dönem, bu seneki en önemli maçına çıkacak Beşiktaş. Tabii daha sonra eğer kazanırsak final mücadelesi var. Yani Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra hoca işine odaklanması lazım. Bence gelecek olan hocalar için de bu kupa önemli. Avrupa Kupası önemli. Bekleyeceğiz. Maçtan sonra büyük bir ihtimal Beşiktaş yönetimi bir toplantı yapacak. Toplantıdan çıkacak olan karara göre hareketler sergilenir, görülür. Ama şu anda Beşiktaş'ta çok önemli bir isim gündeme geldi. Di Maria. Baktığımız zaman teknik heyetin de önüne geçti. Yani biz yaklaşık bir aydan beri hoca kim olacak diye konuşuyorduk. Ama şimdi sosyal medyada herkes Di Maria gelecek mi diye konuşuyor. Beşiktaş Kulübü ikinci başkanı.
Transferi daha çok seviyor taraftar.
Klasik. Abi artık yani bak Galatasaray bunu yaptı abi. Galatasaray gitti. 13. olduğu sezonun ardından yıldız oyuncuları indirdi abi.
Fenerbahçe de
yaptı ama tabii tutmadı aşı. Beşiktaş'ın artık bunu yapması lazım. Evet, maddi olarak gerçekten zor bir dönemdeyiz ama abi yıldız oyuncuları indirmediğin zaman, şimdi mesela Ahmet Nur Çebi yönetiminin yaptığı en büyük hata buydu. 6 tane 7 tane oyuncu aldın. Onu alacağına 2 tane oyuncu alsaydın, iyi futbolcu alsaydın, işler belki de çok daha farklı yerlere gelecekti. Belki de yönetim hala devam edecekti.
Bu Muçi ve Musrati de değil abi. Ses getirecek dediğin gibi. Bak mesela Beşiktaş camiası Di Maria konuşulmaya başladığı günden beri bir heyecanlandı ve hareketlendi.
Evet, Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Hüseyin Yücel yönetiyor bu süreci. Sayın Hüseyin Yücel Di Maria'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirmiş. Menajer Türkiye hakkında, İstanbul hakkında, Beşiktaş Kulübü hakkında bilgiler istemiş. Takım hakkında bilgiler istemiş. Umarım takımla ilgili çok fazla bilgi vermezler.
Gelmez o zaman.
O kısmı biraz böyle şey
ama
yapalım.
Stadı göstersinler, Boğaz'ı göstersinler.
Mesela Di Maria'nın menajeri, şeyi soracak ya, takım nasıl dediğinde Boğaz'ı göstereceğiz abi.
Tabii.
Bir daha sorduğunda stadı göstereceğiz. Onu bir şekilde böyle...
Quaresma'nın gollerini göstereceğiz.
Aynen. Guti'yi göstereceğiz.
İmza töreni.
Tabii imza töreni. Bunları göstereceğiz abi. Beşiktaş taraftarı bu işleri çok iyi yapıyor. Herkes biliyor bunu. Daha sonra Beşiktaşlı yöneticiler diyor ki ya bizi diyor Di Maria ile konuştur. Tamam biz gereken ilgiyi gösterelim sana ama bizi Di Maria ile de oturtur diyorlar.
Menajerle mi?
Menajere.
Ama şu an Benfica'nın sözleşmeli
oyuncusu. Evet. Biz diyor Di Maria ile yan yana gelin, biz Di Maria'yı ikna ederiz bir şekilde diyorlar. Şimdi Di Maria ile görüşme bekleniyor. Tabii çok zor bir transfer. Birçok yerden Di Maria'ya tekliflerin olduğunu söylüyor menajer. Bekleyip göreceğiz. Hermoso Aston Villa da istiyor. Beşiktaş'la görüşüyor.
Di Maria ile ilgili bir istatistik evet. vereyim. Devam et abi. 36 yaşında bu adam. Dünya futbolunda çirkin kral olarak biliniyor.
Yani senin basındaki lakabın gibi.
Ya benim kadar yakışıklı olsaydı şu an Cristiano Ronaldo seviyelerinde olurdu abi.
Tamam.
Bak şöyle söyleyeyim. Kariyerinde Benfica altyapısından yetişiyor. Real Madrid'de 6 sezon oynuyor.
İnanılmaz.
Sonra bir sezon Manchester United. Sonrasında 7 sezon Paris Saint Germain. Ve ortalama istatistiklerini söylüyorum mesela 2005-2016 40 maç 15 gol 22 asist. Geliyorum 2019-20 13 gol 22 asist. Şu an 36 yaşında bu sezon Benfica'da 47 maçın 45'inde 11'de başlıyor. 16 gol 13 asistlik performans.
İnanılmaz.
Çok iyi abi.
Kendine çok iyi bakıyor.
Ya bütün dünyanın tanıdığı, bildiği Arjantinli İyi bir futbolcu ama 36 yaşında baba Mertens'e de laf söylüyor. Evet. 37'ye girdi Mertens.
Ama yani nasıl
Mertens
oynuyor?
Geldi ligin kaderini değiştirdi.
Evet,
Şimanski nerede mesela? Ben diyordum ki Şimanski'yi beğenmiyorum. Manşet oldu Türkiye'de abi.
Sen Endombele'yi de beğeniyordun ben Yakup. Onu da söyle Yakup o zaman. Sen Fred Endombele Fred Fernandez arasında Endombele'yi oynattın ya.
Yakup'un skandalları bitmez. Şimdi bitmez abi. İçin ben bir cevap verebilir miyim?
Ver abi.
Abi yine Fener'e Galatasaray'a kaydı.
Şimanski gol katkısı yapamıyor ama takıma büyük katkı sağlıyor. Abi hadi ya.
Bir dakika hadi ya falan. Oğlum üstü buna dikkat et ya.
Hayır ben abi tamam, performansına peki. söylüyorum.
Tamam. Şimdi sen Şimanski'yi beğenmiyorum dediğinde Şimanski gol de atıyordu. Sen ona takıktın.
Ama ben
bugün gol atmaması,
ben tahmin edebiliyordum bugünlere geleceğini.
Sen öyle bir şey yok. Bugün gol atmadığı dönemde o günkü hatanı üstünü örtmek için bak ben zaten beğenmediğimi söylüyordum.
Bravo Ahmet Konaç.
Senin beğenmediğin günlerde Şimanski gol atıyordu.
Doğru.
Sen Mert Hakan yandaşı olduğu gibi Şimanski'ye de takıksın.
Ben bugün kimseye Şimanski takık değilim abi.
Kötü oynuyor doğru ama asistlerini yapıyor. Yine bir şekilde devam ediyor. Ha ben olsam ilk 11'e koymam ama hala kötü oyuncu demem. Ve Şimanski'de şöyle bir sorun var. Sadece Şimanski değil bu biraz Ferdi'de de oldu. Transferi söz konusu olan oyuncuların mentali burada çok tutulamadı. Mesela Şimanski, Ferdi'yi buradan çıkarıyorum. Ferdi öyle bir çocuk değil. Şimanski'nin kafası biraz karışık mesela. Ya burada da biraz iş hocaya kalıyor. Ya ben sana başka bir şey anlatayım. Şimdi Beşiktaş'a, tamam Beşiktaş'tan devam edeyim. Ben size biraz Samandıra'dan atlı konuşayım mesela. Hani mesela dün söyledim bir daha söyleyeyim.
Dün Tadiç, nerede söyledin abi?
Tadiç, ya sosyal medyada söyledim de burada da şifayende söyleyeyim hani. Tadiç hoca ile konuşmak istiyor İsmail Kartal'la. Çok net bir bilgimdir. Bu kaynağıma ben güveniyorum. Hatta üzerine bir şey daha söyleyeceğim. İsmail Kartal yardımcımla görüşebilirsin diyor. Yani gelen kişi yardımcımla görüşsün diyor.
Ne diyorsun ya?
Şimdi bu yaşanıyor. Ben bunu biliyorum. Bunu
%100 mü abi?
%100. %1 milyon ya. Bunu yalanlarsa ben derim ki İsmail Hoca sen yalan söylüyorsun derim. Bak o kadar adımı koyuyorum ortaya. Ama bunu tabii şimdi insanlar bana kızıyor. Bunu niye zamanında söylemedin? Ya bunu o zaman söyleyebilir misin? Söyleyemez. O zaman düşman ilan edilirsin.
Tabii.
Ha, düşman ilan edilmekten korkum yok ama hani gereksiz malzeme verirsin. Şimdi gazeteci her şeyi her zaman yazmaz. Doğru mu Yakup? Sen şimdi mesela her şeyin bir zamanı vardır. Her şey her zaman söylenmez. Yeri vardır, zamanı vardır. Diyor ki yardımcımla görüş. Sonra taktik konularda Ceko'nun da işinde olduğu bir grupla hocanın fikir ayrılıkları çok ortaya çıkıyor. Bakış açısı olaya. Bir, Tadiç devre arasında ben ayrılmak istiyorum diyor. Mesela seneye Tadiç'in devam edip etmemesi İsmail Kartal'ın olup olmamasına bağlı. Devam ediyorum. Mario Branco ama bunları daha önceden söyledim yalnız. Hani Fenerbahçe iyi giderken de söyledim. Çünkü baktım işler yanlış bir yere doğru gidiyor. Branco diyor ki bu takımın antrenman sisteminde problem var diyor. Hani benim yaşadığım gördüğüm antrenman sistemine pek uymuyor diyor. Tabii Branco yabancılarda da çok haşır neşir. Taktik konularda oyuncularla aralarında hocanın ekibinin bazı fikir ayrılıkları çıkıyor. Üç aşamada sakatlıkları anlatacağım size. Herkes doktor diyor ya. Doğru. Doktorun da değişmesi lazım ama birinci sebep
değil. Doktor değil ki abi.
O ayrı. Doktormuş. Adam almış o yetki şeyi. Diplomayı almış yurt dışından. Burada o denklik almış falan filan. Onları sordum ben.
Almış mı?
Öyle duydum.
Yurt dışından alıp denklik
ben
almış.
Ben öyle duydum. Yurt dışından alıyor. Tamam o zaman doktor yani.
Benim bildiğim
yani.
Hekim değil yani. Ya, alternatif tıpçı.
Neyse almış işte doktorluk ünvanı da almış. Okay. Yani o da tartışılıyor. O da gitmeli bence. Ama birinci sebep o da değil. Anlatayım mı?
Tabii.
Bak, bir oyuncunun dünkü gibi 51 ve 52'de iki tane farklı oyuncunun darbesiz, birisi parmak ucundan, birisi baldırından, İrfan ve Osayi sakatlanması antrenman sistemine yazar. Hani darbesiz sakatlık. Bu oyuncunun takıma geç dönmesi tedavi süreciyle alakalı doktora yazar. Döndükten sonra hemen sakatlanması ya da döndükten sonra eski gücüne geç kavuşması atletik performans departmanındaki rehabilitasyon sürecine yazar. Fenerbahçe'de öyle bir atletik performans departmanı var ki, benim bildiğim Ersun Yanal döneminde kuruldu o. Dünyanın son teknolojisi orada. Ama sen böyle bir atletik performans departmanını İsmail Kartal'ın, Mario Branco'nun defalarca dediği değiştirelim ya da Avrupa'dan bu işi çok iyi bilen adamları getirerek modifiye edelim dediği ekibine bırakıyorsun. Bak çok önemlidir. Bu atletik performans departmanındaki uzmanlar son teknoloji cihazları kullanarak hem sakatlıktan doktorun sana teslim ettiği oyuncuyu takımla birlikte çalışmalara vermeden önce güçlendirirler ve doğru güçlendirmezsen bir daha geri gelir o adam doktora, sakatlanır. Hem de sen bunu iyi biliyorsun Yakup, sakatlık önleyici sistemler vardır orada. Nedir bu? Yapay zeka gibi düşün. Ben Yakup'u alıyorum, bütün kas gruplarını inceliyorum cihazlarda, raporlar çıkarıyorum, sonra bu raporları orayı teslim ettiğim uzmanlar okuyor. Diyor ki, atıyorum ayak, sağ ayak alt adale grubunda bilmem kaç santim zayıflama var. Bu adam diyorum 20. dakikada sakatlanır. Dünya burada artık. Ama bunu ya sen yanlış analiz ediyorsun ya hiç analiz edemiyorsun ve oyuncular inanılmaz bir şekilde sakatlıkları üst üste yaşıyorlar. Bunlar bir zincir. Doktoruyla, atletik performans departmanıyla, antrenman sistemiyle, biliyor musunuz? Fenerbahçe bu sezon başında Samandıra'daki çimleri bir daha değiştirdi. Yani bütün sorunları ele aldı Fenerbahçe. Hatta Fred'in bir tane röportajı vardı bundan 3 ay önce. Bu sahada yeni değişti çimleri diyor. Niye değişiyor? Fenerbahçe bakıyor, ulan çimde mi sorun var? Birisi büyü mü yapıyor? Ya bunlar bile konuşuluyor arkadaşlar. Yani hepsi. Ama sorun belli abi. Sorun ikide bir çimleri değiştirmekte değil. Antrenman sisteminde, kondisyonerde, atletik performans departmanında ve doktorda. Nasıl ki sakatlıklarda birinci sıraya doktoru koymuyorsam, tüm eleştirilerime rağmen genel başarısızlıklara birinci sıraya İsmail Kartal'ı koymuyorum. Ama önemli sebeplerden birileri bunlar.
Katılıyor musun Yakup?
Vallahi katılıyor musun değil tabii ki de, yani sıkıntılı bir süreç. Şu anda fatura birine kesilmesi gerekiyor.
İsmail Kartal.
Ama ilk kesilecek isim İsmail Kartal. Öyle gözüküyor.
Ama doğru bence. Faturanın ona kesilmesi
Hayır,
kadar...
Hayır, ilk kesilecek fatura Ali
ama
Koç'tur.
Ama şöyle, Sayın Ali Koç zaten Ceko ile ve Tadiç'i getirdikten sonra biz bunu duyuyorduk. Yani İsmail Kartal'ın teknik taktik konularda zaman zaman Tadiç ve Ceko ile istişare ettiğini biliyorduk. Doğru mu abi? Ahmet abi.
Zamanında ilk başlarda çok fazla konuşuyorlardı. Sonra mesela,
ama bu gayet doğal bu arada. Doğal bir şey diyeceğim. Doğal, niye biliyorsun? Dünyanın en iyi futbolcularından bir tanesini getiriyorsun. Edin Dzeko. Adamın yılı İtalya'da, İngiltere'de geçmiş.
Olay nerede koptu biliyor musun? Ya Olympiakos maçıydı ya da başka bir maç. Hoca ikinci yarıya, ilk yarıdaki kötü oyuna rağmen hiç değişiklik yapmayarak çıktı. Evet. Hocaya basın toplantısında İsmail Hoca'ya soru soruldu. Dedi ki, yardımcılarım analizleri sonucunda ikinci yarıya aynı şekilde çıkmamız gerektiğine karar verdi dedi. Abi analizci ne demek biliyor musun? Çok şey demek. Yani İsmail Kartal'ın analizcileri ilk yarıdaki performansı görüp Zayis'in, Kurun için bilmem neyin çıkmasını önermiyorlarsa, hoca ısrarla aynı kadroyla çıkıyorsa, ikna da edemiyorlarsa, abi siz analizci değilsiniz o zaman, başka bir şeysiniz siz. Anlatabiliyor muyum? Böyle maçlar oldu Fenerbahçe'de. Yani mesela Kadıköy'de oldu, deplasmanda. Zayis'in ikinci yarıya çıkmasını anlamlandıramadığın maçlar oldu. Bak Zayis iyi topçu. Slovenya'da gider oynar, Hull City'de oynar, ama geçen sene rahatlamış, üzerinden önceki sene İsmail Kartal'ın olduğu sene var ya, baskının kalktığı dönemde o dönemki kadro kalitesinin içinde yıldızlaşan Zayis'la kalitesi yükselen Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosundaki Zayis'in aynı Zayis değil. Bu kadroda sen yıldızlaşamazsın. Zayis'in presi yok. Omuz omuza mücadelesi yok. Öne doğru oynama cesareti kırılmış. Üzerinde baskı var. Anlatabiliyor muyum? Sen bu Zayis'la bu orta sahayı Crespo'ya nasıl tercih edersin ya? Devre arasında Fenerbahçe güç kaybetti ya.
Evet abi. Crespo gitti mesela.
Güç kaybetti
Kurniç Fenerbahçe. Kurniç geldi.
Ya Kurniç kötü topçu değil. Kurniç'i şöyle oynarsın. Kurniç'le ikili mücadeleyi çok tercih etmeyeceğin, tamam mı? Kendi yer alanında hani biraz böyle zamanı oynayacağın, iyi paslaşma aradığın, pozisyon üzerine oynayacağın, pozisyon bilgisi üzerine oynayacağın bir maç olur. Kurniç'i tercih edersin. Ama Türkiye'de maçlar genel olarak savaş şeklinde geçiyor.
Abi farkında mısınız?
Orta sahada mücadele şeklinde geçiyor.
Beşiktaş'tan yine Fenerbahçe Galatasaray'ı döndürdünüz ya. Ya inanılmaz adamlarsınız ikiniz de ya. Hayır, niye Beşiktaş konuşurken Fenerbahçe'ye soktuğunu Ahmet Konancı, ben onu anlamadım şu anda. Sana soruyorum Yakup, cevap ver bana. Bakma abi, öyle aşıklara bakar gibi bakıyorsun.
Ahmet
ya.
Abi girdi orada.
Hayır, Beşiktaş transfer gündemini konuşuyorduk.
Tamam, devam et abi, evet. Hermoso.
Evet abi, Mario Hermoso. Beşiktaş...
Şeyi bir daha anlat.
Onu bak şimdi sallayacağım sana, az kaldı.
Hayır hayır. Angel Di Mario olayı nedir abi?
Abi Di Mario'yu anlatayım ben tekrar. Beşiktaş yönetimi Sayın Hüseyin Yücel, ikinci başkan Hüseyin Yücel, Di Mario transferi için menajerini arıyor ve menajeriyle görüşme gerçekleştiriyor. Diyor ki biz Di Mario'ya talibiz. Bununla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Sayın menajer de hem takım hakkında, hem İstanbul hakkında, hem Beşiktaş hakkında, camia hakkında bilgiler talep ediyor. Tabii takım hakkındaki bilgiler inşallah verilmez. Yani verilirse o zaman Di Mario'yu izler miyiz onu bilemiyorum. Sayın yöneticiler diyor ki bizi oyuncuyla görüştür, biz oyuncuyu bir şekilde ikna ederiz diyor ve görüşme talebinde bulunuyorlar. Telefon kapanıyor. Daha sonra Mario Hermoso ile alakalı da Atletico Madrid kulübünü biliyorsunuz. Şu anda gelecek vadeden oyuncularından biri ve Aston Villa'dan tut Inter, Napoli'ye kadar bütün kulüpler Hermoso'nun peşinde. Hermoso ile daha önce FaceTime görüşmesi yapmıştı Beşiktaşlı yöneticiler. Şimdi ikinci görüşmeyi dün saat 11.30'da yaptılar. Sabah saatlerinde ikinci görüşmeyi yaptılar. Oyuncu 4 milyon euro yakın bir maaş istiyor. Beşiktaş'ın şu anda çıkabildiği rakamlar 3.2-3.3 milyon eurolara ulaştı. Ya stopere para vereceksin Yakup. Zaten Ahmet Nur Çebi'nin en büyük hatası buydu. Yani işte ona para vermeyelim, buna para vermeyelim. Abi atanın, tutanın iyi olacak. Savunman iyi olacak. Bak Galatasaray Abdülkerim olayında fazla para verdi. Tabii. Beşiktaş'tan fazla para verdi ama... Şu an şampiyonlukta
100 bin euro, 300 bin euro.
Yani ama yani sonuç olarak fazla para
vereceksin
verdi.
Evet, abi.
Ben de bunu anlatmaya
bak,
çalıştım.
Bak Markao konuşuluyordu baba, şu an Markao'nun şey adı geçmiyor. Evet, stopere iyi para vereceksin.
Stopere iyi para vereceksin. Görüşmeler sürüyor şu anda. Tabii Beşiktaş'ta artık her şey kupaya bağlı. Yakup. Ya Beşiktaş'ın ne yapıp ne edip bu akşam finale kalması lazım.
Maç nerede?
Vodafone Park'ta, yani Tüpraş Stadyumu'nda. Yani. İçeride maç. Zaten ben de maça gideceğim. Beşiktaş eğer Avrupa kupalarına gidemezse, yani her anlamda sıkıntı yaşayacak. Hoca anlamında sıkıntı yaşayacak, transfer anlamında sıkıntı yaşayacak, göndereceği oyuncular hakkında sıkıntı yaşayacak. Bak ben bunu yaklaşık bir aydan beri söylüyorum. Beşiktaş'ta şu an 19 tane yabancı var Yakup. Beşiktaş'ın en az 9 yabancısını göndermesi gerekiyor ve bunları nasıl göndereceksin? Abubakar'a bakıyorsun 3 milyon euro yakın bir maaş alıyor. Şimdi Abubakar'a oynamadığı halde bu paraları kim verir? Veya Abubakar...
Nerede abi Abubakar? Abi, sağda da göremiyoruz.
Performans olarak yeterli görmüyor hocalar.
Şu an Cenk Tosun'un da.
Evet. Yani performans olarak yeterli gerisinde görmüyorlar. Abi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne olursa olsun Beşiktaş'ın bir şekilde bu oyuncuları elinden çıkarması gerekiyor. Sadece Muleka'ya teklif varmış. Geçen dönem sezon başında. Bence yine ona gelir. Muleka'nın bir piyasası var. Onana'nın piyasası varmış. Mesela bu da çok enteresan. Yani biz burada Onana'yı yerden yere vurduk ama Onana'nın piyasası varmış. Ben Beşiktaş yönetimi yerinde olsam Rozier'i kazanırım abi tekrar.
Ara sonra yine buradayız. Burada mıyız abi?
Yine Beşiktaş konuşurken. Buradayız. Yine Beşiktaş'ı konuşurken ara verdiniz. Bak bu iki oldu. Bir de üçüncüsünde kalkıp giderim bu stüdyodan.
Sen de kalkıp gitmeye yer arıyorsun ya.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Evet, üçü bir arada devam ediyor. Fenerbahçe'yi konuştuk, Beşiktaş'ı konuştuk. Müsaade ederseniz biraz Galatasaray'ı konuşalım.
Hadi konuş ya. Galatasaray'ın konuşulacak.
Akşam için sürprizi var mı kadroda Beşiktaş'ın?
Ben kadroyla ilgili hiç bilgi almıyorum, sormuyorum ve kadroların böyle açıklanmasını doğru bulmuyorum.
Beşiktaş basketbolda son durum ne?
Onu
çok
söyleyeyim.
Çok gelip anlatıyordum burada.
Evet, onu da söyleyeyim. Dusan Olimpiyeviç'le bir yıl daha sözleşme uzatılıyor. Euroleague maddesi var Duşan'da. Eğer Euroleague'den teklif gelirse Duşan feshedebiliyor. Şu ana kadar herhangi bir teklif gelmedi. Çok büyük bir ihtimal prensipte anlaşıldı Duşan Olimpiyeviç'te. Kadın basketbol takımı Euroleague'de mücadele edecek bu sene. En kötü elemelerde oynayacak. Euroleague elemelerinde oynayacak. Erkek basketbol takımı da şu sıralarda saat kaç şu anda? Saat kaç?
Saat 13.
13.
1 yani.
11 gibi toplantıları vardı. Şampiyonlar Ligi'yle bir toplantı vardı. Beşiktaş erkek basketbol takımı Şampiyonlar Ligi istiyor. 1 milyon euro yakında bir para veriyorlar. Sözlü olarak 1 milyon euroluk bir teklif yapmışlar. Sözlü, yazılı değil. Beşiktaş yönetimi de bunu yazılı olarak görmek istiyoruz demişler.
Euro Cup ve zaten Euro Lig'e gidemiyor. Euro Cup hakkı var mı?
Var. Zaten Euro Cup'ın bir alt kategorisi. Euro Lig, Euro Cup, Şampiyonlar Ligi. Evet. Ama oradaki şöyle bir durum var. Para çok iyi.
Oradaki organizasyonu da farklı bir yer düzenliyor zaten.
Evet. Ve para çok iyi. Yani 1 milyon euroluk bir para basketbol için çok iyi para. Bugün bir toplantı vardı. Toplantıdan sonra Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde mi yer alacağı yoksa Euro Cup'ta mı yer alacağı belli olacak. Euro Lig olmuyor arkadaşlar. Yani benim aldığım bilgiler Euro Lig'le alakalı. Biliyorsun Başkan Sanat'ın seçim vaadiydi Euro Lig bu sezon. Ama bence zor. Ben olacak gibi görmüyorum.
Zor değil, nereye, imkansız abi.
Ya evet, orada onun artık açıklamasını başkan yapar bir şekilde. Çünkü başkanın seçim vaadiydi Euro Lig. Ama Beşiktaş çok büyük bir ihtimal parada anlaşılırsa bu dönem Euro Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak erkek basketbol takımı.
Bitti. Ne oldu oğlum, kaybettin.
Evet, bitti.
Beşiktaş konuşalım diyorsun. Üç cümle sonra bitir, bittiriyorsun abi.
Evet, abi tamam, konuştuk.
Ben
abi,
Galatasaray'daki son bilgileri aktarayım. Şu seçim sürecinden bir bahsedeyim. Aday var. Ama şunu söyleyeyim. Öncelikle Galatasaray kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Hafta sonu pazar günü ALY ile maçları vardı Antep ekibi. Florya Metin Oktay tesislerinde yaklaşık 3-4 bin taraftar desteklemeye gelmişlerdi.
Kim o kadar taraftar ya?
Şampiyon vardı. 3 bine yakın taraftar vardı. Şampiyonluk maçıydı. Kazanırsa
Beşiktaş'a kadın futbol takımını Galatasaray'a transfer ettiniz siz.
Ya,
çok oyuncu aldınız. Yağmur'u aldınız, Berna'yı aldınız.
Evet, ama şöyle, Beşiktaş bir dönem orayı sürklese ediyordu biliyorsun. Her sezon şampiyon oluyordu. Sonrasında evet, diğer bütün takımlar kadro kurunca ne yaptılar? Beşiktaş'taki oyuncuları aldılar. Çünkü Beşiktaş'ta çok cüzi rakamları çok oynuyorlardı. O yüzden Galatasaray bu sezon zaten ciddi anlamda Metin İlgen yönetiminde iyi bir kadro kurmuştu. Orada Emir Aral yine Galatasaraylı yönetici. Onun büyük desteği vardı. Son maça taşıdılar ve Florya Metin Oktay tesislerinde Galatasaray taraftarı da destek vermeye geldi. Ki 1-0 öndeyken 80. dakikada 10 kişi kaldı Galatasaray. Berabere kalsa şampiyon olamayacaktı ama maçı 2-0 kazanmayı bildi. Galatasaray erkek takımı şampiyon oldu. Galatasaray stopu takımı şampiyon oldu. Bu iki takım Sivas Spor maçı öncesi ve devre arasında, stopu takımı maç öncesinde, kadın takımı da devre arasında geldi. Kupalarını almadı ama Galatasaray taraftarı önünde bir selamlama vardı. Güzel hareketler bunlar. Oraya gelmesi, taraftarla buluşması, yönetim bu anlamda tebrik etmek lazım. Onu belirtelim. Onun dışında zaten Sivas Spor mücadelesi vardı. Herkesin zor geçmesi beklenen bir maçtı aslında. Çünkü Sivas Spor son dönemde formdaydı. Onun dışında bu sezon Beşiktaş'ı yendiler, Trabzon'u yendiler, Fenerbahçe'den puan aldılar, Galatasaray'dan puan aldılar.
Abi Galatasaray'da şu var Yakup, sözünü keseyim. Galatasaray 10 dakikada 3 gol atabilecek bir takım haline geldi. Ya ben maçı izledim, bir anda bu kadar vitesi yükseltmek normal değil abi. Yani uzaktan Hakim Ziyech atıyor, bir anda Icardi sahneye çıkıyor, işte ne bileyim Mertens sahneye çıkıyor, Barış Alper... Abi Barış Alper'in içine ne kaçtı ya?
Barış Alper'in içine görmediği sarı kartların verdiği enerji
ya, abi yok ya. Yok abi ya. Adam bak, Barış Alper
şu
kendini
an
inanılmaz
en formda oyuncusu.
En formda oyuncusu. Bunu net kabul edin abi ya.
Net.
Yani bunu yok evet, kartlarda %100 haklısın ama yani bunu, bu performansı kartlara bağlayamazsın.
Sıkıntısı
abi.
Neydi biliyor musun? Çok bireysel takılıyordu. Pas vermiyordu. Abi Icardi ona da müdahale etti. Geçen sezon Kerem Aktürkoğlu bildiğim pas oyununa evrilen bir oyuncu oldu abi. O da çok bireysel takılıyordu. Taraftardan tepki alıyordu. Barış Alper de aynı şekilde ama iki tane asist yaptı. Gayet de güzel asistler. 2-0 olduktan sonra maç bir ara 2-1'e geldi. Ben maç tribündeydim zaten. Ziyeh'in ne kadar formda olduğunu biliyoruz abi. Ziye şunu istedi. Ya topu biraz buraya çevirin. Hep Barış Alper üzerinden gitmeyin dedi. Yani çok rahat böyle vücut diliyle bunu belli etti. Gerçekten top oraya döndükten sonra bu sefer Dümen'e Ziyeh geçti abi. Hani sakat denilen, yok sakat kronik ya. denilen
Yakup, adam. Söylenenlerin hepsi doğru ya.
Abi nesi doğru?
Ya bu adam sakat Yakup. Kaç maç oynadı
abi? Nerede
abi?
Gezal nerede?
Oynuyor.
Nerede oynuyor?
Oğlum Gezal maç Beşiktaş maçta sakatlandı.
Tamam da nerede gol, asist, ya şampiyon abi. Yaptı bu takım abi. Şu an mesela Gezal
algı yapma ya. Bana algı yapma.
Gezal mı Ziyeh?
Ya şu hakim ya bir şey diyeceğim. Ya hakim Ziyeh 3 hafta önce ortalarda yoktu
ne
ya. Ya,
haftası,
ya lig bitti hakim Ziyeh 3-4 maçtır oynuyor. 4-5 haftadır oynuyor abi hakim Ziyeh.
Baba Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Dümen'e geçti.
Endombele nerede?
Göstermeye başladı. Galatasaray'da şutör özellikli çok fazla oyuncu var.
Var doğru.
Ve bu kilidi açtıktan sonra abi takımlar biraz böyle orta sahayı gevşetince, savunma biraz öne çıkınca abi affetmiyorlar. Bir de Mertens gerçeği var abi Galatasaray'da. 37 yaşında bu performansı göstermesi inanılmaz. Adam sanki 27 yaşındaymış gibi oynuyor. Son 7 maçta 4 gol 8 asistlik performans inanılmaz. Hep böyle Galatasaray sıkıntı yaşıyorum dediği anlarda devreye giriyor. Herkes şunu merak ediyor. Önümüzdeki sezon olacak mı olmayacak mı Mertens için? Galatasaray'dan 4 milyon euro kazanıyor.
Çok iyi para.
Çok iyi para. Bence bunun aklını sonuna kadar verdi.
Bir yıl uzatıldı diye ben dün haber gördüm.
Yok abi uzatılmadı. Ya şöyle uzatılma ihtimali var ama ikilere düşmesi lazım. Galatasaray kalkıp da önümüzdeki sezon bence direkt 11 oyuncusu da olamayacak. 37 yaşında 38 yaşından gün aldı abi adam. Yani önümüzdeki sezon devam ederken Mayıs ayında, bu arada bugün doğum günü, selam olsun Mertens'e. Geçen fotoğraf çekildik, baktım Ciro orada, hemen Ciro'yu kucağıma aldım abi. Onu da fotoğrafa soktuk.
O fotoğrafı bir Photoshop yapsana.
Kafayı kime ekleyelim?
Sen biliyorsun kimi ekleyeceğini.
Ahmet abi değil mi?
Ya Ahmet abi seninle niye uğraşıyor bu kadar? Ahmet Konanç.
Şimdi bir tane astrolog hanımefendi
Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söylüyordu.
Evet, patladı. Hayır bırak, Türkiye Kupası'nı Beşiktaş alacak diyordu. Ben ona güveniyordum. O da artık şeye düştü. Oradan da moralim bozuldu zaten.
Şimdi bir tane astrolog hanımefendi, ismini söylemeyelim hadi, demiş ki gerçekten çok anlamsız ve absürt ama hala daha benim kartlarım Fenerbahçe bir mucize ile şampiyon olacak diyor. Bir mucizeyi gerçekleştirecek Fenerbahçe demiş.
Abi yani puanlar eşit olursa yani, ikili avarajda ne oluyor Ahmet abi? Galatasaray mı?
Şöyle.
Ya Murat ya, cümleyi tamamlamadan çat.
Niye sen beni keserken ben böyle yapıyor muyum abi sana?
Galatasaray şu an 6 puan önde.
Ya anasını öptünüz ya mevzunu.
Tamam
ya.
Devam et abi.
Ya bütün kompozisyonu dağıtıyor. Hiç gözlerinden el hareketlerinden anlamıyor musun?
Senin,
bir tamamlayayım cümleyi
senin
ya.
Matematiğin çok iyi abi. Bize şu şampiyonluk.
Ya bir dur be anacığım ya. Dur
İhtimali,
oraya
hani ihtimali.
Senin matematiğinin içinden geçer.
Yo, ben
eğer istiyorsan konuşmamı dur az bir dakika.
Bir şey diyeceğim
ya.
Ben sözelciyim zaten. Ben ÖSS'de.
Ben de sözelciyim. Matematik
ÖSS'de 88 tane sözel yapmış adamım
maşallah
ben. Maşallah. Sıfır matematik.
Belli zaten. Şimdi yalanlarından belli. Devam et Ahmet abi.
Neyi yalan söyledin abi?
İyi sözelcisi sen belli.
Yalan söyledin. Endombele nerede diyorum? Lopu değiştiriyor.
Bir saniye. Bana diyorsun. Geçen yayındaydık, çıktın kıvırdın tweet attın abi.
Evet abi ama onun sebebi vardı.
Ya.
Onun sebebini 10 gün sonra herkes görecek.
Ya. Ya.
Onun sebebini,
onun sebebini
10 gün sonra herkes
abi
görecek.
Ben Beşiktaş kulübünü şey alırım abi. Referans alırım.
Doğru söylüyorum.
Abi dur.
Ahmet abi anlat.
Astrolog ablamız demiş ya, mucize bir şekilde hala şampiyon olacak benim kartlarım Fenerbahçe gösteriyor.
İsmail diye. Hoca'ya da o mu söylüyor
şimdi,
acaba?
Abi o abla Beşiktaş.
Bu astrolog abla ya, anacığım bir dursana ya sen.
Tamam. Abi benim moralim bozdu şu an. Ben o astroloğa güveniyordum ya. Dedim ki kupa bizde tamam diyorum.
Ya, ben şunu diyeceğim. Bu astrolog ablamız hanımefendi. Tabii ki ablacığım senin kartların evrensel matematiğe göre, evrensel astrolojiye göre gösteriyor. Senin kartların nereden bilsin Mehmet Büyükekşi'nin sarı kırmızı matematiğini?
Hayda yani, Yakup çok
şimdi,
ağır.
Bu buna benziyor yani. Senin kartların Fenerbahçe, bak buradan bile Fenerbahçe şampiyon olacak diye gösteriyorsa evrensel matematik ya da evrensel astroloji, Merkür, Neptün neyse, Bak hala Fenerbahçe hak ediyor demek ki, tamam mı? Kadın ısrarla diyor ki benim kartlarım diyor Fenerbahçe şampiyon olacak. Ya ben de diyorum ki mümkün değil. Tamam abi. Senin kartların Mehmet Büyükekşi'yi tanımıyor.
Abi şu an 6 puan fark var, doğru mu?
Nasıl evet. oluyor şampiyon, ben anlamadım ya.
Tamam hesaplayalım nasıl.
İkili ben... var.
Ya Fenerbahçe Kayseri yenecekmiş. Galatasaray
Karagümrük'e kaybedecek.
Full yenilecek. Ne oldu, puan fark 3 mü oldu?
3. Fener Galatasaray'ı yenecek.
Fenerbahçe Galatasaray'ı yenince puan eşitleniyor ama ikili baraj Fenerbahçe'ye geçiyor mu?
Evet.
Aa! Bak sen şimdi. Karagümrük yener mi oğlum Galatasaray'ı? Yenemez.
Abi futbol.
Karagümrük küme düşecek.
Galatasaray buradan şampiyonluğu verirse.
Abi doğru, Karagümrük şey.
Bir şey diyeceğim. Da,
bak bir şey diyeceğim, Galatasaray'ın
nerede maç? Sayı. Maç nerede?
Olimpiyatta.
Olimpiyatta. 25 bin Galatasaray taraftarı olacak.
Niye açıyor abi bu kadar?
Fener'e de açtı abi.
Açma abi Galatasaray'a.
Açacak abi.
Niye açıyor?
Açmazsa bir şey diyeceğim.
Süleyman Urma bence açmaz abi.
Açar abi.
Bence abi 25 bin abi. Fener'e verdi.
Biletler satışa çıktı.
Ben olsam Karagümrük'ün 70 bini veririm ya.
Evet abi.
Ver gitsin ne olacak abi. Zaten tribünde sağ yetkisi yok olimpiyatta.
Ben Emre Mor'u merak ediyorum. Oynayacak mı oynamayacak mı?
Abi geç onu. Galatasaray'ın bu maçta puan kaybetme ihtimali yok.
Bence de yok.
Karagümrük küme düşecek. Hatay küme düşecek. İstanbul Pendik zaten düştü. Antep'le Konya kalacak. Antep'le Konya'nın fikstürüne bakın. Kimlerle oynuyorlar?
Abi kalmayacak. Hatay ligde kalacak abi.
Süleyman Urma 25 bin kişiye açtığını duyurmuş.
Hatay ligde kalacak abi. Hatay'a Özcan Pulat gitti. Benim arkadaşım.
İyi hocam.
Çok seviyorum kendisini.
Kim o, büyücü
çok
mi?
Da iyi. Yo, çok iyi teknik direktör. Gider gibi. Volkan Demirel.
Teknik direktör kim?
Tabii Özcan Pulat. Ha. Tanımazsın abi. Ömer Erdoğan'ın yardımcısıydı. Son dönemin bence...
Ya kaşar ekmek yiyoruz diyor ya kaleci Erce. Nasıl kalıyorsunuz?
Abi gitti? Abartıyor.
Bir
ya.
De bir şey söyleyeceğim. Üstteki
abi niye kaşar ekmek yiyorlar
babacığım,
ya?
Babacığım 4 takım
ya,
düşecek. Hangisi? Hangisi düşecek?
Abi kaşar ekmek olayı... Bak abi şu söyleyeyim mi?
Bence
kaşar ekmek
ajitasyon
çok...
abi.
Abi hiç yakışmıyor ya. Oğlum siz milyon dolarlar kazandınız
tabii
ya.
Tabii canım.
Ne kaşar ekmek yiyorsunuz?
Tesiste önlerine kaşar, zeytin...
Ya abi onlar o zaman tesiste yemek yemeyin abi. Dışarıda
kendi parasıyla parasını... mı yesin çocuk? Evet,
yesin abi. Ne
öyle yiyordur zaten de kendisine sunulan
parası diyor. Abi 100 lira 200 lira bir et döner yesin abi ya. Nerede kaşar ekmek? Abi bak bunlar camia yakışmıyor abi ya.
Güzel şey.
Bak oğlum abi Hatay'da, Hatay Sporlu'da yani Hatay camiasında şehirde binlerce insan yemekler götürür abi böyle bir şey olsa.
Şimdi götürecekler işte, söylemese götürmeyecek işte.
Abi bunu düzgün bir dille
biletler ifade edersin. 960 TL'ymiş. 25 bin bilet satarsa ne olacak abi 1000 liradan? Benim matematiğim.
Ben sözelciyim.
Ben de sözelciyim.
İsmail Hoca'ya sormak lazım.
Çarpalım abi.
2,5 milyon para yapıyor. Dalga mı geçiyorsunuz?
2,5 milyon TL. Evet. Güzel para abi.
Ne 2,5 milyon TL? 2,5 milyon TL ne ya?
25 bin
Şimdi
kişi 1000 TL.
Murat Özen çıkarır sana verir 2,5 milyon TL. 25 milyondur oğlum o.
Abi, 25 milyon yapar, doğru diyorsun.
Ne 2,5 ya
abi, sen 10 bin olursa 25 milyon yapar. 1000 TL diyorsunuz.
Abiciğim 2,5 milyon lira nedir ya? Sen neden bahsediyorsun?
25 milyonmuş evet.
Ya Allah'ım ya. Biz de sözelci izledik. Murat'ı bir yere koyduk. Adamın
Murat'a... Abi ben de hem sözelci yok hem şey sayısal
çok iyi
yok.
Para abi, şey
yok ya. Sen ilkokul mezunuydun değil mi?
evet.
Değil mi Yakup?
vay. Sen Fenerbahçe Galatasaray kardeşliği.
Abi gözünün önüne olimpiyat stadını getir. Diyorsun ki 2,5 milyon TL.
Murat abi rezil ettim.
2,5 milyon TL nedir ya?
Murat abi rezil ettim.
Beyler görüşürüz.
Neye görüşürüz diyorsunuz siz ya?
Şurada bir arkadaş vardı abi.
Nerede?
Canlı yayın dedi o da. Bir yandan da bir canlı yayına girdi.
Canlı yayın yapıyorsunuz.
Evet.
2,5 dedim ben, bittim abi.
Sivas maçında muhteşem bir oyun. Bülent Uygun Hoca şey eskiden bir lafı vardı onun. 5 yeriz 6 yemeyiz abi. 7 yeriz 8 yemeyiz. Şey Katar'da 8 7.
Ama sen de Galatasaray'ın bu kadar gol atabileceğini düşünmemişsindir ya.
Tabii canım.
Ya yani Sivas Spor kötü takım değil.
Abi 2 gol Mertens, 2 gol Ziyeh, 2 gol de Icardi. 2 asist Barış Alper Yılmaz yaptı. Bu oyuncu, bu 4 oyuncu özellikle 10 üzerinden 10 performans gösterdi gerçekten. Icardi gol krallığında Dzeko'yu geride bıraktı. Şu anda geride. Yakalayabilir mi Ahmet abi? 23'e 20.
Kim önde?
Icardi.
Icardi'nin daha kullanacağı 2-3 tane penaltı var.
Ne penaltısı abi?
Icardi Pendik'e ne gol attı be buradaki maçta. Orta sahadan Galatasaray topu Pendiklilere göstermeden, Pendikliler Galatasaraylıların 3 metre yanına yaklaşamadan getirdi. Icardi'ye verdi. Icardi de şutla attı. Çok ilginç abi. Galatasaray o kadar iyi kadro ki. Pendik Spor Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynadı? Galatasaray'a karşı oynayamadı ya. O golü hayatım boyunca unutamam.
İşte bunun arkasına sığındığı sürece Fenerbahçe medyası şampiyon olamayacak abi.
İşte sen
eleştiremediği için şampiyon olamayacak.
Diyorum ki Galatasaray
abi.
O kadar iyi bir kadro ki Pendik diyorum yanına yaklaşamadı o golde. O sekansı bir gözünüzün önüne getirin.
Doğrudur abi, yanaşamaz. Galatasaray çok iyi kadroya sahip.
Bravo.
Çok iyi bir teknik direktörü var.
Bravo.
Ama Fenerbahçe'nin kötü bir teknik direktörü vardı.
Bravo, haklısın.
O yüzden 90 puan falan hikaye abi. Bu şu kadroyla başka bir teknik direktör de Türkiye şartlarında Aykut Kocaman şampiyon yapardı. Ersun Yanal şampiyon yapardı. Ama İsmail Kartal yapamadı abi.
Geçtiğimiz
çünkü takım
sezon,
içinde
bu sezon
sıkıntılar var. Çözemediler.
Galatasaray'ı Yılmaz Vural da çalıştırsa şampiyon yapardı.
Yapamaz.
Galatasaray abi seneye de şampiyon olacak. Hiç Okan yani, Burak'a boşuna zam falan yapmayın. Ben size
Galatasaray'ın,
söyleyeyim. Gerek yok.
Galatasaray'ın bu sezon Bayern Münih'e karşı içeride ve dışarıda oynadığı oyunu izle. Ondan sonra Okan Buruk'un ne kadar değerli, ne kadar önemli bir teknik direktör olduğunu anlarsın. Okan Buruk'un hamleleriyle değiştirdiği maçlara aç bak.
Peki Sparta Okan Burun, iki maçta altı yerken nasıl oluyor? Okan
olmadı
Buruk
abi. Cezalı eksik oyuncu vardı. Sakat oyuncu vardı.
Onun da kötü maçı vardı.
Bu sezon da Avrupa'da başarılı olamazsa o zaman deriz ki evet bak Avrupa ayarında bir hoca değil. Sıkıntı var ama Galatasaray'da şu anda hızlı hızlı anlatayım. Galatasaray 26 Mayıs'ta seçim yapacak. Dursun Özbek aday olduğunu açıklamıştı. Sonrasında bir aday daha çıktı. Ve şu anda iki aday arasında geçmesi beklenen bir seçim yarışı yaşanacak. Galatasaray'da şunu söyleyeyim hemen. 26 Mayıs'tı galiba. Evet, 26 Mayıs'ta seçim heyecanı yaşanacak. Süheyl Batum resmi olarak adaylığını açıkladı. Onun da önemli bir yönetim kurulu listesi var. Ama onlar neden aday olduğunu açıklamaları gerekiyor şu dönemde. İnsanların o yönde beklentisi var. Özellikle Florya Metin Oktay tesisleri üzerinden bir seçim kampanyası yürütmeyi planlıyorlar. Bunun detaylarını denk geldiğimizde tabii ki kendisine soracağız. Ama ben şunu söylüyorum yayınlarımda, katılıyor musunuz? Bu kadar sportif anlamda başarılı bir başkan Beşiktaş'ta ya da Fenerbahçe'de olsaydı bence aday çıkmazdı. Ne diyorsun Murat?
Bir daha sorar mısın?
Bu kadar başarılı, son 2 yıl şampiyon olmuş, gelirleri arttırmış ve Bankalar Birliği borcunu lig biter bitmez kapatacak olan Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in karşısına aday çıktı. Bu diyorum ki Beşiktaş'ta ya da Fenerbahçe'de olsaydı bence rakip çıkmazdı.
Evet. Çıkmazdı.
Fenerbahçe'de çıkar mıydı abi?
Fenerbahçe'de çıkmıyor.
Asıl soru şu. Kursunda. Peki neden rakip çıktı Galatasaray'da?
Ben onu anlatayım. Şimdi Galatasaray taraftarı da mutlaka merak ediyordur. Galatasaray'ın son dönemde gündemde olan projelerinden bir tanesi Florya projesi. Galatasaray burayı tamamlayıp ciddi anlamda bir gelir kazanacak ve Kemerburgaz tesislerine taşınacak. Orada bir tesis yapılıyor şu anda. Oranın inşaatını Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, çünkü şöyle söyleyeyim, metrekaresi 8 bin ile 10 bin dolar arasında değişen bir proje. Yani şu anda ülkenin en değerli arazisine inşaat yapılacak. Dursun Başkan da diyor ki biz bu projeyi kendimiz yapamayız. Yapsak bile satamayız. Ve projenin yapılması için başlangıçta 200 milyon dolara ihtiyacımız var. Çünkü 1 milyar dolarlık proje. Bu proje 1 milyar dolarlık proje. Şimdi müteahhite verdiğin zaman müteahhit ne yapıyor? Şimdi böyle yüksek değerli projelerde %50 değil de genelde %35, %40. Çünkü inşaat masrafları da var işin içinde. Kendi karı da var. %40'ını kendine alıyor. %60'ını sana veriyor. Kendin yaparsan evet o para sana kalır ama.
Abi Nef yok mu? Erden Timur yapsan.
Yok abi. Ya Erden Timur yapmak istemiyor. Nef yapmak istemiyor. Ben bunun doğru olduğunu da düşünmüyorum. Yarın öbür gün bir de bir şey diyeceğim. 3 yıllık proje. Sene Galatasaray'da seçim oldu. Yönetim değişti. Erden Timur bu yönetimle beraber çalışıyor. Sıkıntı yaratacak. Ki Erden Timur da kendisi istemiyor. Yani kendisi yapmak istemiyor. Dursun Başkan da ülkenin, bu arada Arap şirketlerine peşkeş çekilecek diyenler var, iddia ediliyor ama yönetim kesinlikle böyle bir durum olmadığını söylüyor. Zaten bizim ülkemizde bu projeyi başlayacak, yapacak, satabilecek 4 ya da 5 tane şirket var. Yani en büyük inşaat şirketleri. Bunlar Dubai'de, Rusya'da, Amerika'da, dünyanın değişik yerlerinde inşaat yapan insanlar, şirketler. Ve bu anlaşacak şirket, Galatasaray'la anlaşacak şirket, Galatasaray'ın taahhütü bu. Kazmayı vurduğu anda
para verecek.
Haziran'ın başında 70 milyon dolar Galatasaray'a peşin ödeyecek. Evet. Ve bu şirketler bunu kabul ediyor bu arada. Galatasaray o 70 milyon doları aldığı anda Bankalar Birliği 2,5 milyar TL borcunu anında sıfırlıyor. Şu anda Galatasaray yıllık 30 milyon dolar faiz ödüyor bu Bankalar Birliği'ne. Faizin geldiği nokta %50'lerde şu an, doğru mu abi?
Doğru.
Yani yarısı kadar her yıl faiz ödüyor. Galatasaray projeye başladığı gün birincisi 70 milyon doları alacak. Bankalar Birliği borcunu kapatacak. 70 artı 70
milyon dolarla nasıl kapatıyorsun Yakup?
Çarp abi.
70 milyon dolar nedir abi? İki transfer parası. O kadar kolaysa Fenerbahçe sezon başı kapatır da.
Abi Fenerbahçe'nin şu an borcu 11 milyar TL.
Abi o genel borç. Bankalar Birliği borcu Galatasaray'ın ne kadar? 2-2,5.
Evet, 2,5 milyar TL.
Fenerbahçe'nin 2 değilse 3'tür. 3 değilse 3,5'tür. Hani
tamam.
70 milyon dolarla Galatasaray.
Abi çarp hani 70.
Lira olarak diyorsun sen. Türk lirası.
TL'ye çevir 70'i.
Ha tamam, okey tamam.
Milyar dolar değil abi.
Şaşırın Bankalar Birliği'nin.
Abi orada Mustafa Cengiz, Allah rahmet eylesin, Galatasaray'a çok büyük bir jest yaptı. Galatasaray'ın borcunu TL'ye çevirdi ve Flori arazisinin tamamını satın aldı. O yüzden geçen gün mesela Dursun Başkan Mustafa Cengiz'e bu konuda hani rahmetli teşekkür etti bir kez daha. Hakkının verilmesi gerektiğini söyledi.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
...92.2 Radyo Gol'de... ...üçü bir arada programı devam ediyor... ...Galatasaray'da neden Süheyl Batum... ...aday oldu onu çok kısa anlatıyordum... ...dediğim gibi Dursun Özbek yönetimi... ...mevcut başkan... ...iki yıldır... ...başarıdan başarıya koşan... ...Galatasaray'ı ekonomik anlamda... ...inanılmaz bir seviyeye getiren Dursun Özbek'e karşı... ...Süheyl Batum aday oldu... ...bu Galatasaray'ın demokrasisi... ...bu arada Galatasaray yönetim kurulu... ...Dursun Başkan'ın yönetimindeki isimler de... Böyle bir adayın çıkmasını olumlu karşılıyor. Çünkü katılım daha yüksek olur diyorlar. Çünkü Galatasaray'da 1000 oyla seçilen başkan çok güvenli değildir. O yüzden muhtemelen tek aday olsaydı maksimum 2000 falan katılım olurdu.
Hala anlamadım. Madem öyle neden aday oldu Süheyl Batum? Kaybedeceği
bir seçim diyor ki.
Kaybedeceği bir seçim mi?
Abi bu belli olmaz. Niye biliyor musun? Çünkü Mustafa Cengiz seçim kazandı.
Abi Mustafa Cengiz
bence kazanamaz.
Orada Dursun Özbey'in hataları vesaire
sportif
falan
başarısızlık
oldu yani. Orada başka
vardı.
Teknik hatalar da oldu.
Ben Galatasaray camiasının içindeki insanlarla konuştuğum zaman
%100 Dursun Özbek kazanacak. Yok, şunu, abi Galatasaray akıllı camiadır. İşlemliğine giderken
tabii, maksimum şimdi, 500 oy alır diyorlar.
Bak bugün de Ekrem
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
seçimler bitti nasıl İmamoğlu'nu
ziyaret etmişler.
Filo projesi başlayacak. Kemerburgaz falan. Thank you. Dolayısıyla
teşekkürler Murat.
Galatasaray akıllı camia. İşler iyi giderken bozmaz ki. Bence Süheyl Batum biraz fantezi olsun diye aday olmuş.
Yok yok. Süheyl Batum ve ekibi ne diyor? Belki bir sonraki yayına bağlarız kendisini. O da anlatır neden aday olduğunu. Ama şunu söylüyor. Florya diyor ki peşkeş çekiliyor. Peşkeş derken şöyle. Biz kendimiz yaparsak bu projeden işte 1 milyar dolar gelir elde ederiz. Ama müteahhite verirsek kazanacağımız para 400-500 milyon dolar diyor.
Aa, bir dakika. Eğer böyle bir imkan varsa Dursun Özbek Süheyl Batum'un anladığım kadarıyla iddiasına göre daha az gelire niye Florya veriyor?
Abi Dursun Başkan da diyor ki
birilerine bir şey mi ödeniyor, ben onu anlamadım.
Hayır abi hayır. Dursun Başkan da
Süheyl
diyor
Batum'un
ki
çıkışı çünkü bunu düşündürmüyor
tamam
mu sana?
Tamam şöyle Dursun Başkan da diyor ki biz inşaat şirketi değiliz kardeşim. Biz bu projeyi yapamayız diyor. Bu projenin yapılabilmesi için temel kazmanın vurulabilmesi için kafadan 200 milyon dolara ihtiyaç var. E sen 70 milyon dolar Bankalar Birliği borcunu kapatman lazım. Üstüne 200 milyon dolar inşaata başlayacaksın. Hadi yaptın. Galatasaray camiası. Ahmet Konanç Galatasaraylı diyor ki ya Dursun Başkan kapıları ben mi yapsam? Murat Özen Galatasaraylı. Başkanım biz Galatasaraylıyız. Penceresini biz
İhaleye tanıyalım. İhaleye girecek abi.
Ha, abi yani kendin yapamazsın.
Yapamazsın.
Galatasaray'ın yapma şansı yok. Galatasaray'ın Leo Rezidans var. Öğrendim. Mecidiyeköy'de. Kendisi yaptı projeyi. Daireyi Galatasaraylılara sattılar. En fazla %85'ini satabilmişler.
Ya o GSS'nin olduğu yerdeki oteldi bilmem ne oldu orası?
Abi şimdi orayı rezidansa çevirdiler. 1+1 1+1'e çevirdiler.
Ha, rezidans yaptılar.
Galatasaray kendisi yapmaya çalıştı. Yapamadı abi.
Şu anda durum ne orada?
Abi bak ufacık bina. Sattılar.
Ha gitti orası.
Hala Galatasaray'ın daireleri var. Satılık
arazi var. Satıldı mı? Bina satıldı mı?
Abi Galatasaray oraya bina yaptı.
Tamam, binayı yaptı Galatasaray. Bir otel olmadı falan, küçük falan diye herhalde.
Evet abi, doğru.
Peki ne oldu şu anda orası? Kimin
orayı bir artırıp bire çevirdiler, tamam. Sattılar. O parayla da Florya'nın alınması gereken arazisini aldılar.
Bir dakika, tamam, o eski GS Store'un olduğu arazi artık Galatasaray'ın, bina ve arazi onların değil artık.
Değil abi. Tamam. Çünkü oradan gelen parayı.
Tamam, orası Galatasaray'ın değil artık yani.
Değil değil.
Tamam.
Okay. Değil.
Anladım.
Şöyle. Merak ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, Dursun Başkan da diyor ki bizim diyor Florya projesine eğer kendimiz yapacak olursak en az 200 milyon dolara ihtiyacım var. Çünkü o inşaatı belli bir seviyeye getirmen lazım ki satman lazım. Kimse artık şeyden, ismi nedir? Şu ekonomik imkanların buraya geldiği, inşaatın bu kadar kötü olduğu dönemde daha temel atılmadan daire almıyor abi ve daireler en ucuzu 2 milyon dolar, 3 milyon dolarlık daireler olacak. O yüzden Süheyl Batum tarafı da diyor ki kardeşim biz bu projeyi kendimiz yaparız. Galatasaray zarar etmez. Dursun Özbek yönetimi Galatasaray'ı zarara uğratıyor. Bu şekilde bir seçim propagandasıyla ilerliyorlar. Ama Galatasaray 2 yıl bu kadar şampiyon olmuşken benim tahminim, ben en az 15-20 tane seçim takip ettim. Evet, sürpriz yaşanan seçimler oldu ama hani Süheyl Batum'un daha böyle ayakları yere basan vaatlerle, projelerle gelmesi gerekiyor. Şunu söylemesi gerekiyor. Yani ben geldiğimde Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak. Transfere 300 milyon euro bütçe ayıracağım. Bunları söylemesi gerekiyor. Sadece Florya üzerinden hareket edip bence seçim kazanma ihtimali evet, düşük.
Süheyl Batum'un çıkışı bence, Florya üzerinden galiba.
Ben, evet, bence bir sonraki seçime hazırlık. O ekip bunun hazırlığını yapıyor. En azından bir görelim. Belki Galatasaray şampiyon olamaz diye düşündüler. O zaman Dursun Başkan'ın oyları düşebilir diye düşündüler. Benim şahsi düşüncem. Ama bakalım, yani bu seçim süreci devam ediyor. Adaylar konuşacak, açıklama yapacak. Radyo gol mikrofonları da adaylara açık. Hem Dursun Başkan'a teklif yaparız. Hem Süheyl Batum'a teklif yaparız. Telefonla ya da stüdyoya gelirse merak ettiklerimizi sorarız. Galatasaray'da bu anlamda işler iyi gidiyor. Ama bir sorun, sorun derken bir sorunun cevabının daha yanıt bulması gerekiyor. Tamam, Dursun Başkan ve yönetimi seçildi. Ali Yüce gibi, İbrahim Hatipoğlu gibi, Fatih Demircan gibi, özellikle genç son dönemin yükselen isimlerinden bir tanesi. Bu isimlerin Dursun Başkan'ın yönetiminde olması önemli. Ama Erden Timur yönetime girmek istemedi.
Yok değil mi şimdi, kesin yok.
Yönetimde yok. Sportif AŞ ama Sportif AŞ'de devam etmeyeceği hala belli değil.
Eder.
Ona yakın insanlar devam etmeyecek diyor. Bence devam etmeli. Bu kadar başarılı olmuşken, Fenerbahçe bu kadar seni hedef almışken, ki geçtiğimiz günlerde açıklama yaptı. Fenerbahçe beni bu kadar hedef almışken, tehdit etmişken çıkıp konuşsaydım şu an muhtemelen hani olduğum konumun daha yukarısında, Galatasaray taraftarının camiasının daha çok yakınında hissederdim diyordu.
Konuşsaydı niye konuşmadı? Konuşamadım acaba?
Ya bunu kullanmadım dedi. Kendi lehime kullanmak istemedim dedi. Sonuçta
kullanabilecek bir şey olsaydı lehine kullanırdı be.
Bilmiyorum abi.
Ben ona pek inanmıyorum. Kullanabileceği ya bir şey olsaydı
kullanırdı. Artık herkes, bütün Türkiye artık başarılı olduğunu kabul etmeli. Hiç non-name bir isimken bir anda geldi ve bu takımı 2 sezon üst üste şampiyon yaptı. Ben Galatasaray tarihinde bu kadar sevilen başka bir yönetici hatırlamıyorum. Sosyal medyada inanılmaz bir karşılığı var. Kendisi Galatasaray Başkanı olmak istiyordu. Doğru. Belki bu seçimlerde aday olmak istiyordu. Belki kırgınlığı o da olabilir ama en azından Galatasaray camiası Dursun Özbek'in bu kadar başarılı olmuşken bu yönetimde biraz daha devam etmesi gerektiğini, Erden Timur'un da bu yönetimin içerisinde başkan yardımcısı ya da ikinci başkan olarak devam edip 2 yıl sonra başkan olması gerektiğini düşünüyorlardı. Sportif AŞ'de de dediğim gibi olup olmayacağı hala net değil ama Galatasaray'da 26 Mayıs'ta seçim yapıldıktan sonra bir hafta içinde şirket atamaları yapılıyor. O dönem belli olacak. Ama hani sanki ömür boyu Galatasaray'da çalışacakmış gibi, devam edecekmiş gibi çalışıyor. Yakın zamanda 5 futbolcunun sözleşmeleri yenilendi. Mertens'e transfer görüşmelerini devam ettiriyor. Önümüzdeki sezonun hazırlığı var. Mesela Adana Demirspor maçında Yusuf Erdoğan benim sonradan dikkatimi çekti. Maçın en iyilerinden bir tanesiydi. Yedek sol bek için Galatasaray Adana Demirspor'la görüşmüş mesela Yusuf Erdoğan için. Önümüzdeki sezona kadroda düşünülen isimlerden bir tanesi. Mertens'ten bağımsız İlkay Gündoğan ismi Galatasaray'ın gündeminde. İlkay Barcelona'da mutsuz. Kendisine yeterince o değerin verilmediğini düşünüyor. Kendisi de çok iyi Galatasaraylı. Hatta nikahını Kopenhag'da yapmıştı. Galatasaray Kopenhag'da UEFA kupasını kazandı diye. Bu sevgisini her zaman dile getiriyor ama Barcelona'dan da iyi para alıyor. Bir taraftan da gelmek istiyor. Barcelona ile sözleşmesi var. Yani Galatasaray'da transfer süreci de devam ediyor. Sadece belli olmayan durum Erden Timur'un durumu. Onunla ilgili kararı da kendisi seçimden sonra tabii ki verecek ama Galatasaray'ın önde gelen isimleri, Galatasaray'ın şu an mevcut yönetiminde yer alan herkes Erden Timur'un devam etmesini istiyor. Ama önümüzdeki günler neyi gösterecek tabii ki göreceğiz net bir şekilde. Fenerbahçe'deki bundan sonraki süreç nasıl ilerler? Sen dedin ki normalde İsmail Kartal'ın istifa etmesi gerekiyordu. O geçiş dönemi için bir antrenör olacaktı. Ve sonrasında yeni sezon...
Ama bunu şuna bağladım. Takımla hoca arasındaki bağların çok net zedelendiğini gördüm. Mental ayrılıklar yaşandığını gördüm. Bu Galatasaray maçına olumsuz yansıyabilir dedim. Çıkış nokta mı? Yani Galatasaray maçına İsmail Kartal'la çıkmaması lazım Fenerbahçe'nin.
Şunu söyleyenler var. Ben öyle bir şey tahmin etmiyorum ama Galatasaray Karagümrük maçını kazanırsa, Fenerbahçe puan kaybederse bu hafta Samiye'ne gel...
O zaman zaten şampiyon oluyor değil mi Galatasaray? Karagümrük Galatasaray maçını Galatasaray kazan 9 oluyor. Fenerbahçe diyelim ki berabere kaldı. 8'e düşüyor, bitiyor.
Doğru, bitiyor.
İki takım da kazanırsa Galatasaray
peki,
beraber...
Peki Galatasaray bitmiyor. Şampiyonluğu ilan etti. Fenerbahçe Samiye'ne gelir mi?
Ya nasıl sorular bunlar ya?
Sorular nasıl değil abi, bu konuşuluyor.
Niye gelmesin ya dedim.
Dün Fenerbahçe camiasının önemli isimlerinden, eski efsane futbolcularından bir tanesi
söylüyor.
Ya. Bilmiyorum
ne
abi.
Ne diyor, anlamadım. Ne demiş ki? Gelmemeli mi diyor.
Ya Fenerbahçe diyor ki zaten korktu. Süper Kupa maçına çıkamadı. İsmail Kartal Galatasaray'la oynamak istemiyor.
Bunu ya... Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmamasını korkuya bağlayan adam ben Fenerbahçeliyim demesin. Ben Fenerbahçe'de top oynadım demesin. Bunun korkuyla ne alakası var ya? Yaşananlara bir
Serhat
tepkiydi
Akın
doğru
söylüyor.
Ya da
şimdi aklıma
tamam
geldi.
Serhat Akın söylediyse ayıp etmiş böyle. Fenerbahçe niye korktuğundan çıkmamıştı ki çıkmasın oraya? Alakası yok ki, doğru ya da yanlış bir haksızlığa tepki verdi.
Neyse
Fenerbahçe.
Abi tepki verdi.
Tabii ki gelecek canım, Galatasaray şampiyon olsa ne olur olmasa ne olur ya. Bu sezon biter, yenisi başlar. Bu mevsim biter, başkası başlar.
Ben de
başlar.
Öyle düşünüyorum. Gidersin en azından yani. Belki yenersin abi Galatasaray'ı.
Bak şöyle, o gün Fenerbahçe'de Ali Koç'un Süper Kupa'ya tepki amaçlı çıkmamasında arkasında bir kamuoyu vardı. Bugün Galatasaray şampiyon oldu diye gitmemiş olursun. Şu anda artık her şey geçti. Fenerbahçe tepkiyi şampiyonluk iddiası, kupa iddiası devam ederken verecekti. Kupada verdi, ligde veremedi. Sen şampiyonluğu artık kaybetmişsin. Bu saatten sonra bana haksızlık yapıldı. Ben bu maça Ali Sami'ye gitmiyorum dediğin zaman arkanda o kamuoyu olmaz.
Süreci ama sen burada lazım. Güzel bir noktaya değiniyorsun. Diyorsun ki eğer İsmail Kartal'la giderse ciddi sıkıntı yaşar.
Neden? Sivas maçını özür dilerim, çok özür dilerim. Konya maçını gördük. Oyunda sıkıntı var.
Bir de Sivas maçını gördük. Galatasaray Sivas maçını gördük.
Yani orada futbolcular şöyle, hoca kim olursa olsun Fenerbahçe forması, kendi kariyerleri, Galatasaray'a karşı işte yaşananlardan ötürü mücadelelerini verirler. Ama doğru bir teknik direktör dokunuşunun olacağı, olması gereken bir maç aynı zamanda Galatasaray maçı. Yani orada bir sıkıntı yaşanabilir İsmail Kartal'la alakalı oyuncularla arasında. Ben olsam hocayla yola, yani şu anda hoca ya şampiyonluk kaçtı zaten.
Ne zaten olacak devam yani? Etmeyeceksin.
Karagümrük Galatasaray'ı yenecek. Tamam, Fenerbahçe Kayseri'yi yendi. Yani Karagümrük Galatasaray'ı yenme ihtimali yok abi, yok. İmkansız. Mümkün değil. Karagümrük küme düşecek diyorum, sen diyorsun düşmeyecek. Düşecek, göreceksin. Antep kalacak. Ya Antep'in bu hafta Hatay'la oynadığı maçta Antepli'nin voleybol gibi oyna topa elle vurması, verilmeyen penaltı, arkasından saçma bir penaltıyı içeriye doğru da taşıyarak Halil Umut Meler'in Hatay'ın aleyhine vermesi. Bak Halil Umut Meler bile, Türkiye'nin en iyi hakemi diyoruz değil mi? Ya bırakın bu işleri ya. Bu vicdansızlığı bırakın abi. Bugün Hatay'a ne yapıldıysa Fenerbahçe aynısı yapıldı ya. Tamam, İsmail Kartal, Ali Koç, diyorum Ali Başkan bunları çözmeliydi. Hayat biraz da ilişkilerle yürür. Tamam ama bunları da göreceğiz yani. Ben Hatay'a çok üzüldüm ya. Ya Halil Hoca, senin vicdanın yok mu ya? Trabzon'da senin yüzünden Fenerbahçeli çocuklar dayak yedi ya. İsmail Kartal'ın oğlu sakat kalabilirdi ya. Çocuk ne yumruklar yedi falan filan. Sen o maçı nasıl oynatırsın? Görmüyor musun güvenlik önlemlerinde sorun var? Bilmem ne. Aynı adamı bak, çok ilginç. Büyükekşi'nin memleketinin takımı Antep'le Hatay maçına veriyorlar. Ya Yakup, Ya elinizi vicdanınıza koyun. Sen az önce kafa salladın zaten, hak verdin. Gördün mü sen pozisyonu?
Gördüm abi. %100 penaltı.
Vermedi Halil.
%100.
Vermedi oğlum.
Ve şunu söyleyeyim.
Ve aksi verdi penaltıyı, gördün mü?
Gördüm, komedi. Komedi. Dışarıda bence.
Ayıp, ayıp, yapmayın bunu. Evet. Yapmayın. Halil Hoca yapma bunu. İşte Avrupa'da Liverpool maçını almış bilmem ne. Tamam alıyorsun işte. O bir şekilde alıyorsun. E şimdi Hatay'a yaptığın abi ayıp ya. Günah ya. O penaltıyı nasıl vermezsin? Onu nasıl verirsin? Yani Hatay'ın kümede kalması
mesela
için.
Mesela orada yabancı var yok muydu?
Yok işte, ona isyan
ama
ediyor.
Ama düşme potasındaki.
Yok işte, bravo.
Aa.
Büyükekşi'nin ya Hatay'ın kümede kalması için Mehmet Büyükekşi gibi bir tane hemşerisinin federasyon başkanı mı olması lazım?
Abi o maçta Halil Hoca yabancı nasıl var hakem yoksa büyük skandal.
Halil Umut Meler'in en büyük utancı bir Trabzon-Fenerbahçe maçıdır, iki Antep-Hatay maçıdır. Halil Umut Meler'in ben notunu kendi nazarımda çoktan vermiştim. Bugün bir eksi daha verdim. Hatay'a yaptıkları o maçta Halil Umut Meler'in ömrü boyunca peşinden gelecektir. Yazık, günah ya. Adam voleybol oynadı ya. Murat voleybol oynadı. Antepli topçu vermedi. Öbür tarafta saçma bir penaltıyı Antep'in lehine verdi. Maç gitti. Ya günah. Yani inanamıyorum ya. O yüzden benim en iyi dediğiniz hakem bile buysa, bu hakemler olan inancımı sorguluyor olmama eleştiri getirmeyin abi. Bunlar böyle abi.
Abi bak bu sezon.
Bunlar böyle.
Bu sezon dediniz ki hani kritik maçlara ve büyüklerin maçlarına, Galatasaray Fenerbahçe şampiyonluk
ya
yarışı.
Ya başında gelecek.
Yo yo, katılıyorum tamam, sana %100. Yo
yo. Fenerbahçe yabancı var hakemi kurbanı oldu ama olur, hata olur.
Olur tamam, bir şey demeyeceğim. Ama siz kritik maçlara yabancı var hakemi atayacağınızı söylüyorsunuz.
Evet.
Ve Antep Hatay maçını atamıyorsunuz abi.
Bunun Antep'in Büyükekşi'nin eski başkanlık yaptığı kulüp olmasıyla alakası
abi,
var mı?
Skandal. Ve aç maçı izle, Hatay inanılmaz üstün oynadı. Söylüyorum ya, benim samimi arkadaşım ya Özhan Pulat. Gerçekten son dönemin iyi teknik direktörlerinden bir tanesi.
Ne oldu? Ömer Hoca'nın, gitti adamın.
Ömer Hoca'nın başarılı olduğu dönemlerde onunla birlikteydi. İkinci adamdı. Yani Okan Buruk'un İrfan Saraloğlu'su gibi. Gerçekten böyle bir teknik adam.
Ya Halil Hoca orada aramış o penaltıyı. Öbürkünde vermemeyi belli.
Abi.
Günah ya, başka bir şey
demiyorum. Ve ne goller ya. Kaçırdılar. Yok, ne goller kaçırdılar. Hatay Spor açıklama yaptı. Bir video paylaştı hatta.
Evet.
Penaltı pozisyonuyla
adamın
alakalı.
Eli avuç içi açık, ayası. Kafa hizasında adama penaltı vermiyorsun. Bunun bir açıklaması yok. Hatta bunu bir yerlere gönderiyorlar.
Takım arkadaşından gitseydi bu top penaltı olmazdı ama rakipten geliyor.
Rakipten
abi.
Geliyor babacığım. Aynen her öyle. Şekilde bunu sen VAR'da vermiyorsun. Halil Hoca vermiyorsun. Ya Yakup, aklıma gelen kelimeleri söyleyemiyorum şu pozisyona. Günahtan
skandal.
Başka bir şey
abi,
söyleyemiyorum.
Çok büyük günah.
Günah. Türk futbolunu yaşadıklarına bak ya. Yani inanılmaz ya.
Hatay ligde kalacaktı o galibiyetle belki de.
Kalamaz. Hatay kalamaz. Karagümrük kalamaz. Bak Karagümrük'ün Hatay bak.
Abi,
Konya'nın
Antep düşer.
Antep düşmez.
Düşer,
düşmeyecek.
Tamam konuşacağız.
Ya Antep'in maçları Konya ile Kayseri ile, ya Konya ile Kayseri ile Samsun'la, ya nereye düşüyor ya?
İkisi de yener abi.
İkisini de Samsun özellikle Kayseri yenecek ya. Beni konuşturma ya Yakup. Antep Kayseri yenecek, belki Samsun.
Kayseri de düşer.
Karagümrük'ün bir de bak bakayım sen. Karagümrük de Antep'e falan gidiyor galiba. Bak abi sen, işler kolay mı ya?
En zor iş Karagümrük'ün.
Karagümrük küme
düştü. Galatasaray'la bu hafta oynayacak.
Karagümrük küme düştü.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada devam ediyor.
Radyo Gol'de 92.2'de yayınımız devam ediyor. Galatasaray'daki süreci anlattım. Dursun Başkan yönetimi. Eğer Erden Timur devam etmezse oraya yine bir yönetici artı sportif AŞ'den bir isim görevlendirilecek ve devam edecekler. Ama Fenerbahçe tarafında bu süreçte bundan sonra neler yaşanacak? Ali Koç'un aday olacağı konuşuluyor. İsmail Kartal'la devam edilmeyecekmiş gibi duruyor. Önümüzdeki sezon bu Yıldızlar topluluğu kadro korunacak mı? Üstüne takviye yapılacak mı? Çünkü gidecek oyuncular da var. Ferdi
burada,
bunlardan bir tanesi
konuşulan. Şimdi burada Ali Koç devam ederse ne olacağını aşağı yukarı anlatabilirim. Başka bir başkan gelirse ne olacağı noktasında ancak tahminde bulunabilir.
Gelir mi peki?
Gelebilir, olabilir. Şimdi mesela Galatasaray maçında kötü bir de skor alırsan Ali Koç için işler daha da zor olabilir. Ama Ali Koç başkan benim duyduğum kadarıyla her şekilde aday olacak. Aziz Yıldırım'ın da aday olacağını duydum.
Abi, her şeye rağmen. Bu çok kritik bir bilgi.
Şimdi burada transferi sordum, oradan gideyim. Ali Koç devam edecek gibi olduğu için son 1-2 hafta, son 15 gün ona dönük çalışmalar yaptı Mario Branco. Mesela Benfica'dan
Mario Branco devam edecek mi?
Ali Koç devam ederse edecek tabii. Yalnız Mario Branco mesela, o zaman senaryo olarak anlatayım ben. Yani hangi senaryo üzerinden ne olur? Daha anlaşılır olur. Şimdi Ali Koç diyelim ki devam etti. Mario Branco devam edecek. 1. Mario Branco İsmail Kartal'la devam etmek istemiyor. 2. Mario Branco bazı yöneticilerle de devam etmek istemiyor.
Yerli yabancı teknik direktör.
Mario Branco yabancı teknik direktörlerle görüşüyor. Bunlardan bir tanesi Marcelo Gallardo.
Gallardo.
Marcelo Gallardo River Plate'deyken de çok istenmişti.
Önemli bir teknik adam.
Biraz pahalı bir adammış. Başka görüştüğü yabancı hocalar da var.
Mourinho.
Bak burayı yalnız hızlı geçtik. Eğer bunu tweet atacaklarsa tekrar edeyim Yakup.
Tamam.
Bak. Diyelim ki Sayın Ali Koç devam ediyor. Mario Branco devam edecek. Mario Branco İsmail Kartal'la çalışmayacak. Mario Branco bazı yöneticilerle de çalışmayacak. Gerçi onlara o karışamaz ama işine karıştırtmayacak o zaman.
Kim bu isimler?
Söylemeyeyim şimdi, gerek yok. Tamam, bazı hani işine biraz daha sıfır müdahale olacak. 3. Yabancı teknik direktörlerle görüşüyor. 3-4 tane opsiyon var. Bir tanesi Marcelo Gallardo. Bunu söyleyeyim. Bir tane 10 numarayla görüşülüyor. İyi bir 10 numara alınacak. Bir tanesi öne çıkan isim. Szymański satılacak. Jayden satılacak. Ferdi satılacak. Tamam mı? 10 numara olarak öne çıkan isim Benfica'dan Rafa Silva. Bonservisi bitiyor.
Elinde, Galatasaray'ın da gündeminde. Okan Hoca da doğruladı bu arada bu bilgiyi.
Tamam.
Yani isteriz dedi, böyle adamı herkes ister.
Rafa Silva bir de bonservis elinde ya, evet. Bu adamın. Rafa Silva'nın görüşmelerini bizzat Mario Branco yürütüyor. İkisi de Portekizli biliyorsun. Başka anlatayım. Tadiç'in durumu İsmail Kartal'a bağlı. İsmail Kartal devam ederse Tadiç olmayacak. Biraz keskin konuşuyorum ama yapacak bir şey yok. Abi, Edin Dzeko'ya Arabistan'dan açık, teklifler var.
Gider mi?
Giderse kal denmeyecek. Bir golcüye bakılacak.
Ciddi misin?
Çünkü iyi bir teklif alırsa 3 yıllık daha, 1 yıllık almış. 38-39 yaşına geldi. Kalırsa da Fenerbahçe bugün biraz eleştiriliyor ama bence Edin Dzeko'dan yine yanarlanır. Ama giderse de Arabistan'a giderse zaten 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe İrfan'ı çok tutmak istiyor. Ama Tadiç gitse de gitmese de mutlaka, sezon başında da hep şu şekilde konuşulmuştu. Forvet'te oynayan, Santrfor'da oynayan kanat. Bir tane hızlı, güçlü, skorer bir kanat bakılacak.
Ben sana bir bilgi vereyim, özür dilerim. Böyle arada giriyorum ama hani katkı olur sağlamak adına. Bence İrfan Can bu sezon Avrupa'ya gidecek abi.
Benim de duyduğum iyi teklifler var.
Evet.
Var ama kalmayı daha çok önceliyor. Şimdi bir ikinci çocuğu da oldu. Düzenini de bozmak istemiyor ama.
Ben tam tersini biliyorum.
İyi bir teklif olursa da gider. Teklifler var. Fenerbahçe iyi bir kanat alacak. Fenerbahçe Zayis'dan çıkacak. Kurniç'e. Yani Kurniç'ten çıkmak kolay değil. Daha yeni aldın. 4,5 milyonluk opsiyonu sezon sonu kullanacaksın. Yeni hoca karar verecek ama çok iyi bir 6 numara. Fred kalitesinde bir 6 numara bakıyor. İsmail'e iyi teklifler var. İsmail giderse orayı bir yerliyle doldurman lazım. Beşiktaş'ın da yeniden istediği Salih Özcan söz konusu. Okay Yokuşlu söz konusu. Yerli oyuncularda sağ kanatta Oğuz Aydın. Ki o Galatasaraylıymış aileden. Elazığ kökenli. Hollanda'da yaşıyorlarmış. Hepsini öğrendim.
Bilmiyorum ben. Bunu bilmiyorum. Öyleymiş. Ben Elazığ. Yakınım. Oğuz'a da çok yakınım. Ha. Sormadım.
İyi Galatasaraylıymış.
Yakın zamanda röportaj yapacağım.
İyi Galatasaraylıymış ailesi. Tabii profesyonellik de çok önemli değil ama şu anda Galatasaray-Fenerbahçe'ye gelse nerede oynayacak? Sağ tarafta Galatasaray Tete gidiyor, Ziyech gidiyor. Barış Alper başka yerlerde oynuyor. Bence daha çok oynar.
Ama Barış Alper satılırsa?
Bir şey diyorum. O zaman daha çok fırsat olur. Yani Oğuz Aydın Galatasaray'ı tercih eder. Bir de Galatasaraylı ama... Şimdi Fenerbahçe'de İrfan orada durdukça, Emre Mor gelecek, Cengiz duruyor, nerede oynayacak diye düşünebilir çocuk. Ha bunlardan birisi ikisi giderse farklılaşır. Yasin Özcan'ı çok istiyor Kasımpaşa'dan 18 yaşındaki. Sol bek de oynuyor. Sol stoperde.
Evet.
Muhtemelen birinci önceliği Fenerbahçe'nin Levent Mercan'ı almış olmasına rağmen Yasin Özcan. Niye? Hem Ferdi hem Jayden oradan gitme ihtimali çok yüksek.
Oğuz Aydın da çok iyi futbolcu ya.
Seneye 14 yabancı da 12'ye düşecek.
Ben bilmiyordum, Ahmet abi söyledi.
Galatasaraylı mı?
Elazığ kökenli bir aile, Hollanda'da oturuyorlar.
Benim kardeşim, her çok gün yakın, konuşuyorum yakın zamanda. Yeni açık YouTube kanalında röportaj.
Oğuz Aydın mı?
Evet.
Çok çok kaliteli futbolcu.
Ama tabii bunlar profesyonellikte değişir. Yasin Özcan, Levent Mercan önemli. Kalecide Fenerbahçe bir değişime gitmeyi düşünmüyor. Livakovic giderim derse gider. Ama kaleci gitse bile
kal demezler mi?
Şöyle, İyi bir teklif gelirse gider ama Fenerbahçe daha iyi bir kaleci bulmak zorunda. Yani Livakovic iyi kaleci. Ama gönderiyorsan, daha iyisini bulacaksan göndereceksin. Ha, İrfan götürür ligi ama şimdi...
Abi nereye hani, götürüyor Allah'ını şey seversen ya. İrfan, hayır abi ya.
İyi kaleci ama sen bu savaşta daha iyisine sahip olmak zorundasın.
Abi İrfan götüremez ya. Ben Yakup'la aynı fikir.
Evet abi. Ya Mert sen, Hakan devam abi, edecek mi?
Sen kimle şampiyon oldun en son? Kim vardı kalende?
Beşiktaş'ta mı?
Kim vardı?
Ersin vardı abi.
Ersin Eşan. Nerede Ersin şimdi?
O da doğru.
Abi mesele... Bak, bak belli bir seviyenin altında değilse... Senin camian şampiyonluğun saha dışı gereklerini de yerine getirmişse... O takımla sen şampiyon olursun. Ama... Çok da kötü takımla değil tabi. Evet. Saha içinde de iyi olacaksın. Şimdi Galatasaray ne yapıyor? Galatasaray hep saha içini çok iyi kuruyor.
Hemen mesela
i̇yi
bak kadro özür dilerim.
Ama saha sezon dışını da sağlam kuruyor.
5-5. Abi bir şey diyeceğim. Feridun abi burada yayınlar yapıyor. YouTube yayınları yapıyor. Evet. Feridun Niğdelioğlu dedi ki... Baba bu federasyonun dedi kuruluşunda Ali Koç vardı dedi. Tamam. Volkan Can'ı o getirdi. 1907 Derneği'nin başkanını tamam. O soktu oraya. Okay. Başka Ali Düşmez'i o getirdi. Ya tamam.
İşte söylüyorum bir dakika.
Evet.
Getirdi dediğin kişi 3 kişi.
3.
Galatasaray'ın devamı da var. Ağırlığı var. 3 kişi. Ruşen Çetin çok beyefendi bir adam.
Evet.
Orada bir Yusuf Günay
beyefendi olamaz. Beyefendi ama nereden biliyorsun abi?
Bir dakika biliyorum da konuşuyorum be kardeşim. Allah Allah.
Ya bir abi sen niye Ahmet Konancı konuşturmuyorsun ya?
Ama Fenerbahçe kurmuş ya dedin. Ruşen cevabını Çetin almıyorsun.
Beyefendi ama...
Ama cevabını bir topyekün dinle.
Tamam abi.
Ruşen Çetin bir Yusuf Günay olamaz. Yusuf Günay'ın oradaki veya Trabzon'un orada bir beyefendi daha varmış. Oradaki hırçınlığı, sesini yükseltmesi Ruşen Çetin'de yok diyorlar. Ali Düşmez diyorsun. Abi Ali Düşmez çok politik birisidir. Tamam ben az çok tanırım sen de bilirsin. Ali Koç'un getirdiğini falan da düşünmüyorum. En fazla hadi bizden de Ali Düşmez'i kontenjana yazın demiştir mesela. Ama Ali Düşmez de iyi bir adamdır. Futbolu bilir ama öyle birinin adam olacak biri değildir. Volkan Can. Volkan Can Fenerbahçelidir. Kırklarespor başkanıdır. Şimdi oraya vekaleten birini koymuş galiba.
Senin kanunlar. Hemşerin mi?
Benim hanım tarafından hemşerim. Tamam
gidiyorsun
mı?
Çünkü çok severim Kırklareli. Köfte möfte yiyorsun.
Kırklareli bir cennettir Trakya coğrafyası. Neyse. O da Fenerbahçelidir. Beraber kahvaltı ettiler. O fotoğraf seçim öncesi, beni bölmeyin lütfen. Seçim öncesi çıktı. Ali Koç eğer onu saklı gizli yapsaydı Volkan Can'ı seçimler öncesi, TFF öncesi kahvaltı ederken fotoğrafını çektirtmez, onun yayınlanmasına izin vermezdi. Demek ki adam orada bir şey saman altına su yürütmüyor. Yani ne oldu sonra Volkan Can? Ali Koç'a muhalefi oldu. İmza konusunda biliyorsun en büyük büyük ekşici oldu. Bu Fenerbahçelilere federasyona girince bir şey oluyor abi. Galatasaray'a daha yakın duruyorlar. Fenerbahçe'ye daha uzak duruyorlar. O da ayrı bir şey. Yani ha bunlar hiçbir şekilde federasyon Ali Koç kurdu dedirtecek unsurlar değil. Diyelim ki öyle. Yine Ali Koç'a yazıyor bu. Demek ki kuruyorsun, yönetemiyorsun. Ama öyle bir şey de yok. O yüzden sen Galatasaray'ın oradaki ağırlığını kapamak için bu üç isim üzerinden gitme. Yok bu üç abi, isim doğru isim değildi zaten.
Galatasaray'ın bir ağırlığı varsa o sahadadır abi. Bak gol yok. Kralı yine Galatasaray'dan yok. Mauro Icardi. Asist kralı Mertens. Tabii, tabii. Barış Alper'in geldiği nokta ortada. Hakim Ziyeh'in ortaya koyduğu, oynadığı futbol, yaptığı resital ortada. Türkiye'nin en iyi kalecisi Galatasaray'da. Muslera performansını görüyoruz. Türkiye'nin en iyi stoperleri Galatasaray'da. Nelson, Abdülkerim, Davinson Sanchez. Baba sağ bek gitti, 35 milyon euroya sattı Galatasaray. Galatasaray yine şampiyon oluyor. Kaan Ayhan oynuyor, yine şampiyon oluyor.
Zannediyor
abi.
Ne olacak aslında ya. Anlaşıyor mu Yakup?
Baba ya, Zanyo gelsin oynar abi. Abi çünkü Galatasaray'ın diyorum ya Allah'ın lütfu Galatasaray. Okan Buruk gibi bir teknik direktörü var ya.
Allah'ın lütfu falan diyor ya. Oğlum evet manyak abi. Mısın? Git atayım indir o zaman ya. Ne alakası niye var Allah'ın abi? Lütfu Galatasaray?
Bir şarkı var ya. Sen laflara Allah'ın bak. Bir lütfusun, gözlerimin nurusun.
Yemin ediyorum şu şarkıdan sonra ya, radyoda bir düşüş.
Galatasaray Spor Kulübü sen diyorsun Allah'ın
ya,
lütfu.
Abi niye bu kadar zor?
Allah'ın lütfu da olur. Allah'ın cezası da olur ama onu o zaman geldiği zaman kabul abi, edecek misin?
Bir şey diyeceğim. Ceza bir burada espri yapıyoruz.
Tamam ben de espri
ben
yapıyorum.
Ben kimseye
ya.
Hani Allah ceza öyle bir öyle kelime şey kullanmam
ki.
Yani.
Ben de öyle bir şey demedim ki. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan.
Gerçekten öyle. Öyle insanların evet. Hayatlarında öyle şeyler yaşanıyor ki.
Ama sen şimdi Allah'ın lütfu dediğin zaman espri bile olsa yaşanan haksızlıkları bir şekilde öyle göstermeye
abi,
çalışıyorsun.
Abi Galatasaray'ın başına gelmiş en güzel üzülüyor. Şeylerden bir
üzülüyor.
Tanesi.
Fenerbahçeliler de diyor ki tamam o zaman öyleyse diyor. Yarın diyor Allah diyor başka bir karar verdiğinde o zaman diyor.
Abi onu demek istemiyorum. Bak
yani.
Galatasaray o zaman düzel Galatasaray'ın başına gelmiş en güzel şeylerden
Mehmet
bir tanesi.
Eşi.
Neden biliyor musun Okan Buruk? Çünkü baba Fatih Hoca Galatasaray'da. Fatih Hoca eşittir Galatasaray abi. 8 şampiyonluğu var. İnanılmaz bir ağırlığı var. Yerli teknik direktörlerin Galatasaray'da çalışma ihtimali çok düşüktü. Ciddi anlamda düşüktü ama Okan Hoca bunu kırdı ve bunu yaparken medyada bunun şovunu yapmıyor.
Kim yapmıyor şovunu?
Okan Buruk.
Okan Buruk'tan çok medyada.
Abi bir şey diyeceğim.
Ona gerek yok. Onun
bir
tane adına şovunu yapan yazarlar var medyada.
Kim yapıyor abi?
Yapıyor işte özellikle birisi.
Ya abi.
Sürekli Fenerbahçe İsmail Kartal kıyaslaması yaparken.
Yapar abi, doğruyu söyledi. Doğruyu söyledi. Çünkü siz söyleyemiyorsunuz, eleştiremiyorsunuz.
Avrupa'daki kötü performansını söylemeden.
İstifa et diyemiyorsunuz.
Sadece buradaki bu işte VAR kararları bilmem ne Riva etkisiyle giden performansını ortaya koyuyor. Ya sorun değil, ben de İsmail Kartal'ı eleştiriyorum, Ali Koç'u da eleştiriyorum ama arkadaşlar ya Hatay Antep maçı ya. Aynısı Fenerbahçe Galatasaray olayı abi.
Yok abi,
o penaltıyı nasıl vermezsin Halil Hoca ya? Çatır çatır Hatay'ı yaktın ya. Ya bunda sen iyi niyet arıyor musun Yakup o penaltının verilmemesinde?
Abi
Halil Hoca bir şey, Halil Hoca kötü adam demiyorum.
Bak ben şunu ama nasıl söyleyeyim sana, şunu görmemiştir. Baskı... Görmemiştir, VAR'daki görecek. Yabancı VAR gelmesi gerekiyor, yabancı VAR yok.
Hani abi, kritik maçlara geliyordu, kümede evet, kalma maçlarına da geliyordu.
Skandal.
Ankara Gücü'nün
maçına geldi. Ben bunu her yerde söylerim.
Demek ki bu maç öncesi.
Hangi maça?
Bir Ankara Gücü'nün bir maçına geldi, galiba Antep maçıydı.
Bir şey diyeceğim, bu akşamki VAR yabancı mı?
Türk.
Abi işte bak, gelmesi lazım. Ya şimdi bir tane hata oldu, Beşiktaş elendi, ne olacak abi?
Hiçbir şey olmayacak abi. Beşiktaş'a neler yaptılar, hiçbir şey olmadı.
Ne yaptılar abi? Beşiktaş zaten kendi kendine yaptı yapacağını.
Abi Türkiye Futbol Federasyonu.
Evet Murat. Son 4 dakika sende abi. Beşiktaş'taki son durum nedir? Nereye gidiyor?
Vallahi Başkan Hasan Arat sabah saatlerinde tesislere gitmiş. Bizim Ertan Süzgün'ün özel haberi. Ertan da biliyorsun ortaçizgi.com ekibinde. Bizim dostumuz, kardeşimiz, ailemizden biri. Onun özel haberi. Rövanş maçı öncesi Başkan Sarat tesislere giderek Serdar Toprak Tepe ve Samet Ayva böyle bir toplantı gerçekleştirmiş. Oradan da takımla konuşmuş.
Prim vermiş mi?
Ya prim olayını sormadım. Para işleri çok sorulmaz bizim için. Moral konuşması yapmış başkan oyuncularla, teknik heyetle. Yani Beşiktaş, yani yönetim ve başkan da bunun bilincinde, camia bilincinde. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası çok önemli. Umarım futbolcular da bunun bilincinde bu akşam sahaya çıkarlar ve finale adımızı yazdırırız. Umarım kazanan biz oluruz.
Kaçta maç?
8.30'da abi. Umarım Beşiktaş hak ettiği kupayı alır. Yani Fenerbahçe düşünsene sezonu kupasız bitiriyor abi. Beşiktaş kupa alarak bitiriyor sezonu. Bu da çok önemli. Bu kadar para harcandı. Bu kadar masraf yapıldı. Fenerbahçe'nin herhangi bir kupa almadan sezonu bitirmesi bence skandal bir durum diye düşünüyorum Ahmet abi. Bilmiyorum, bana katılıyor musun, katılmıyor musun? Yani Beşiktaş bu kadar kötü, Beşiktaş 40 puan fark yemiş liderden. Kupayla sezonu bitirirse Beşiktaş için bir mucize olacak gibi duruyor.
Kupayla bitirmek Hasan Arat'ı çok rahatlatır.
Evet.
Yönetimin elini rahatlatır. Ama gelecek sezon içinde ciddi bir bütçe lazım transferlere. Var mı bütçe Beşiktaş'ta?
Vallahi olduğu söyleniyor. Para harcanacağı söyleniyor. Abi Galatasaray örneği var ya elimizde. Yani Beşiktaş yönetimi, eski yönetimi işte para harcamayalım dedi. 10 tane futbolcu aldın. Acayip paralar harcandı. 2-3 tane yıldız oyuncu getireceksin buraya. Yani başka çaren yok. Bitiriyoruz mu? Bu arada bitiriyoruz programı da. Ne çok,
çok teşekkür ederiz. Saat.
Herkese teşekkür ederiz.
Güzel geçti. Haftaya kısmetse haftaya görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Murat Özen, Ahmet Konanç ve Yakup Çınar'la üçü bir arada sona erdi.